Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaralış Delilleri programına hoş geldiniz. Doktor Cihat Hocamla birlikte bugün inşallah Allah'ın yaratmasının delillerinden, Darwinizmin geçersizliğinden, ahir zamandan, Mehdiyet müjdesinden, İslam'ın hakimiyetinden bahsedeceğiz inşallah. Buyurun Cihat Hocam.
Evet, yani vücudumuzda o kadar çok harika var ki hiçbiri tesadüflerle açıklanamayacak derecede mucize ortaya çıkıyor incelendiğinde. Yani biraz incelendiğinde çok rahat bir şekilde fark edilebiliyor. Bunu görmemek mümkün değil. Bu ancak Allah'ın dilemesiyle görmemeyle açıklanabilir bu. Yani yoksa aklı başında herhangi bir temel bir biyoloji eğitimi almış bir insanın çevresindeki bu gerçekleri fark etmemesi mümkün değil. Yani böyle bir açıklama, yani tesadüf açıklaması kabul edilecek bir şey değil. Mesela vücuttaki bir ayrıntıdan bahsedelim. Akyuvarlardan bahsedelim. Vücudumuzda kan dolaşımında biliyorsunuz çeşitli hücreler var. Alyuvarlar var. Bunlar oksijeni taşıyorlar hücrelerimize. 100 trilyon hücrenin ihtiyacı olan oksijenler akciğerde temizlendikten sonra alyuvarlarla taşınıyor. Bir de akyuvarlar var. Bunlar da İltihap hücreleri diyebiliriz. Bağışıklık sistemi hücreleri, elemanları bunların hepsi. Ama hepsi apayrı çeşitlere sahip. Hepsinin ayrı görevleri var. Mikropları tespit, etkisiz hale getirme ve imha görevlerini paylaşmışlar kendi aralarında. Düzenli bir ordu şeklinde çalışıyorlar akyuvarlar. İşte bu lenfosit diye genel ismiyle lenfosit diye de bilinen bu hücrelerin detaylarına biraz bakalım isterseniz. Şimdi bunlar yine sonuç itibariyle şuursuz atomlardan oluşuyorlar. Ama akıllı bir hareket sergiliyorlar. Bir stratejinin elemanları bunlar. Bakıyorsunuz, bunları kontrol eden, yöneten merkez neresi diye baktığınızda böyle bir merkez yok. Yani elinizle gösterebileceğiniz bir merkez yok. Ama harika bir şekilde birbirleriyle uyumlu, herkes görevi geldiği zaman görevi ihtiyaç olduğu yerde en mükemmel şekilde karşılık veriyor mikroplara karşı. Vücut hücrelerini koruyorlar. Yabancı şeyleri vücuttan atıyorlar. İmha edip atıyorlar. Şimdi bunu yapanlar da şuursuz atomlardan meydana gelmiş hücreler. Bakın şimdi bunlara. Akla ve bilince sahip olmaları ve bu özellikleri kullanarak vücudu savunmaları Allah'ın yaratmasındaki üstünlüğü tabii ki gösteriyor. Gözle görülemeyen bu hücrelerin kendilerini bizim için feda etmeleri. Bakın feda ediyorlar çünkü mikropları öldürürken kendileri de ölüyorlar. Gözlerimizin önünde bulunan milyonlarca mucizelerden yalnızca bir tanesi. Detaylarına indiğimizde harika üstüne harika, mucize üstüne mucize görüyoruz hep beraber. Bakın mesela bir damla kanın içinde akyuvar adı verilen yaklaşık 400 bin mikro asker. Bunlara mikro asker adını verelim. Mikro asker bulunuyor. 400 bin. Normal şartlar altında kanın her milimetre kübünde, 1 milimetre yer hizidir. 1 milimetre küpte akyuvar sayısı 7.000 ila 10.000 arasında. Yani hiç de öyle boş değil. Kırmızı bir sıvı gibi görünüyor kan. Kırmızı rengini veren alyuvarların varlığı. Ama bunun içinde 7.000 ila 10.000 arasında akyuvar da var. Ve bunlar ne yapıyorlar? Hastalık gibi acil ihtiyaç durumlarında hemen çoğalıyorlar. Sayı gittikçe artıyor, hızlı bir şekilde 30 bine kadar artıyor rakamları, sayıları. Ve bu askerlerin görevi dediğim gibi vücudu mikro düşmanlardan korumak, mikroplardan korumak. Virüsler olabilir, bakteriler olabilir, mantar hücreleri, maya hücreleri hepsi bunun içinde. Kan dolaşımında olması istenmeyen ne varsa bunları tek tek tespit ediyorlar, imha ediyorlar. Ve bunlar çünkü sonuçta tehlike meydana getiriyor. Bir virüs niye kan dolaşımında serbest bırakılsın? Ya da bir bakteri neden dolaşımda serbestçe dolaşabilsin? Çünkü iltihap yapacak. Bunlar nereden biliyorlar bunların varlığının tehlikeli olduğunu? Mesela tehlikenin anlamını biliyorlar. Tehlikenin vücudun ölümüne sebep olacağını bilen hücrelerle muhatabız burada. Ve bunlar yani iğnenin ucuyla bile gösterilemeyecek küçüklükte hücreler bunlar. Gözleri yok, kulakları yok, aldıkları bir şey yok, bir üniversite eğitimi yok. Ama biliyorlar enfeksiyonun neye mal olacağını. Vücudun öleceğini biliyorlar. Ve buna göre hareket ediyorlar. Toplu bir şekilde, düzenli bir şekilde, düzenli bir ordu haliyle, düzenli bir ordu şeklinde hareket ediyorlar. Maşallah. Ve akyuvarlar kandaki diğer hücrelerden yapısal olarak farklılık gösteriyorlar. Diğer bütün hücrelerden tamamen farklılar. Ama DNA'ları tamamen aynı olmalarına rağmen, bu da ayrı bir mucize. Örneğin kandaki hücrelerden biri olan al yuvarlarda çekirdek, mesela bu da apayrı bir mucize. Onlar da çekirdeklerini atıyorlar dışarıya. Daha rahat hareket edebilmek, kılcal damarların içinde daha kolay, daha esnek bir şekilde hareket etmek için onlar da çekirdeklerini atmışlar. Bunlara bakıyoruz, bunlar hayır, çekirdekleri var bunların. Ve bütün organelleri var. Ve tek bir görevleri olmadığı için. Al yuvarlar çünkü yalnızca oksijen, karbondioksit alışverişinde kullanılıyorlar. İçinde, içlerindeki o hemoglobin proteinin özel tasarımı, özel yaratılışı sayesinde. Ama ak yuvarlar çünkü çekirdeklerinin var durması gerekiyor. Bütün organellerinin varlığının devam etmesi gerekiyor, çalışması gerekiyor. Çünkü savaş verecek her biri tek başına. Ayrıca ak yuvarların ömrü kısa. Al yuvarların ömrü yaklaşık 120 gün iken al yuvarların. Ak yuvarlara bakıyoruz. Bu birkaç günde olabiliyor, birkaç saatte olabiliyor. Çok daha kısa da ömürleri olabiliyor. Savunma yapan yani yıpranmış olan ak yuvar ölüyor. Ve daha ölürken yerine hemen yenisi üretilmiş oluyor. Bakın bu da ayrı bir mucize. Şimdi siz yerine yenisini üretmezseniz, burada bir akıl var, bir bilinç var, bir yönetim var burada. Değil mi? Burada ölürken, kendisi ölürken daha devamı gelmiyorsa o zaman bir daha ak yuvar sistemi olmaz. Bir daha bağışıklık sistemi olmayacak. Hayır, böyle olmuyor. Yerine yenisi gelecek şekilde tasarlanmış sistem. Strateji buna göre zaten devamlılık üzerine bina edilmiş. Ve bakıyorsunuz bir ak yuvar ölürken yerine zaten çok daha sağlıklı, çok daha aktif olanı üretiliyor. Maşallah. Ve dediğim gibi bunlar tek tip hücreden oluşmuyorlar ak yuvarlar. Farklı askerlerden oluşuyorlar. Biri tespit ediyor. Mesela T lenfositleri mikrobun varlığını tespit ediyor. Üzerindeki antijenlerin varlığıyla tespit ediyor. Atom seviyesinde tespit ediyor. Tespit ediyor. Diğeri bakıyorsunuz onu imha edecek, etkisiz hale getirecek olan B lenfositleri mesela. B lenfositleri gidip onu imha edecek, etkisiz hale getirecek olan antikorları üretiyor. Antibiyotik diyebileceğimiz gerçek antikorlar bunlar. Gerçek antibiyotikler, vücudun antibiyotikleri. Antikorları üretiyor. Ve başkalarına bakıyorsunuz. Bunlar da hafıza, bir şey hard disk olarak düşünebilirsiniz bunları da. Yaşanmış olan savaşı kaydediyorlar. Başından sonuna kadar o mikropların bütün DNA'larını depoluyorlar. Tekrar karşılaşıldığında daha hızlı bir şekilde hareket edilebilsin, daha hızlı bir şekilde ordu cevap verebilsin bu mikroba karşı diye. Bunu da hafızalarında tutuyorlar. Hafıza lenfositleri deniyor bunlara da. Bunlar kendi aralarında da bakıyorsunuz böylesine branşlaşmışlar. Kim bunlara emrediyor branşlaşmayı? Kim bunlara emrediyor orada hazır bulunmalarını? Gerektiği zaman çoğalmalarını, gerektiği şekilde mikroba karşı cevap vermelerini, mikrobu tanımalarını. Tabii ki her şeyin bilgisi kendi katında olan, sonsuz güç sahibi, her yere hakim olan Yüce Rabbimiz tabii ki. Bunun başka hiçbir açıklaması yok. Evet, bakıyorsunuz dokuların arasında da bunlar dolaşıyorlar. Yalnızca kanda değil, doku lenfositleri deniyor bunlara. Bunlar kanda yaşayan lenfosit sayısına oranla çok daha fazla aslında. Ve bütün dokuların hücrelerin arasında dolaşıyor bunlar. Her bir hücreyi adeta üst kuruyorlar ve dokuları mikroplara karşı koruyorlar. Bu da yani yalnızca dolaşımdan ibaret değil ki insan vücudu. Tabii ki dokular var. Dokuların da korunması gerekiyor. Çeşitli bakıyorsunuz karakollar var. Hazır birlikler burada barındırılıyor. Ve gerektiği zaman, gerektiği yerde hemen mikroplara karşı konuyor bu şekilde. Lenfositler dokuları koruduklarına göre kanın içinde bulunmaları nedeni ilk bakışta anlaşılmayabilir. Ancak bu ak yuvarların kanı bir taşıma aracı olarak kullanmalarından kaynaklanıyor. Demek ki bakıyorsunuz aslında dokularda bulunmaları amaç edinilmiş. Ve damarlarda dolaşmaları da anında dokulara rahatlıkla ulaşabilmeleri gerekliliğinden kaynaklandığı anlaşılıyor burada. Yani stratejinin içinde strateji var. Ve biz bunları inceledikçe, vücudun derinliklerine indikçe anlıyoruz. Elektron mikroskobunun keşfiyle anlıyoruz neyin ne işe yaradığını. Daha ileri görüntüleme teknikleri de var. Mikrobiyoloji biliminin ilerlemesiyle anlıyoruz maşallah. Ve dediğim gibi bunlar devriye görevi de yapıyorlar. Makrofaj denen ak yuvarlar var. Bunlar dokuların içinde hareket ediyorlar devamlı surette ve 100 trilyon hücremiz var demiştik. Her bir hücre, 100 trilyon hücrenin her biri yaklaşık günde 4 defa kontrol ediliyor makrofajlar tarafından. Acaba içinde mikrop mu girmiş? Acaba içinde virüs mü var çoğalmakta olan? Sen yabancı mısın? Sen vücudumun gerçek hücresi misin? Sen kanserleşmiş bir hücre misin? Hepsi tek tek kontrol ediliyor. Yalnızca mikroplara karşı değil, aynı zamanda kansere karşı da mücadele veriyor bu hücreler bu şekliyle. Yani stratejinin derinliğine bakın burada. Yalnızca mikrop değil. Ve dediğim gibi eğer vücudun her yerini kanla birlikte geziyorlar, yaşlı ve güçsüz ak yuvarların bulunduğu dokuları büyük bir hızla takviye ediyorlar diğer ak yuvarlar. Son derece kompleks bir sistem bu. Böylesine akılcı ve hızlandırıcı bir sistemin varlığı tabii ki evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüflerle zaten açıklanamaz. Böyle bir şey imkansız. Böyle bir şeyin kendi kendine gelişmiş olması bırakın imkansız. Ak yuvarların yapısındaki mükemmellik, sahip oldukları fedakarlık, bunu fedakarlık olarak açıklayabiliriz. İşi başka hiçbir, mesela tembel diye nitelendirebileceğiniz bir hücre grubu yok vücutta. Herkes emirle hareket ettiği için bu. Anında gerektiği zaman ne gerekiyorsa onu yapıyorlar. Gerektiği zaman kendileri de ölüyorlar, feda ediyorlar kendilerini de. Savaşma bilgisine sahipler. Bu yetenekleri tabii ki kendi tercihlerinin değil. Çünkü devamlı böyle bir emir komuta zincirinde hareket ediyorlar. Allah'ın onları bu özelliklerle yaratmasının bir sonucu. Başka bunun hiçbir açıklaması yok. Ve bakın şuursuz atomlardan oluşan bir hücreden bahsediyoruz. Bunun kendine ait bir tercih yeteneği olması böyle bir şey söylenemez. Akla ve bilince sahip olacağı söylenemez, iddia edilemez. Vücut savunması yapmasını sağlayacak özellikleri kendi kendine edinemeyeceği böyle bir şey iddia edilemez. Bunlar çok açık gerçekler. Kaldı ki bu küçük canlının diğer hücreleri korumak için savaşması oldukça önemli bir ayrıntı. Gözle görülemeyen bir hücrenin kendisini bizim için feda etmesi ve vücudumuzu da aynı fedakarlığa sahip milyonlarca başka hücrelerin bulunması, beraber hareket etmeleri, gözlerimizin önünde bulunan milyonlarca diğer mucizeden yalnızca bir tanesi. Maşallah. Bunların yapısındaki mükemmellik, sahip oldukları fedakarlık, savaşma bilgisi, yetenek, tabii ki Allah'ın onları bu yeteneklerle yaratması sonucunda açıklanabilir. Bunun aksini kanıtlamaya çalışanlar, evrimciler, boş bir iddianın içindeler. Bunun tamamen Allah bu kişilerin bir serap görmekte olduklarını bakın şu şekilde ifade ediyor Allah ayet-i kerimede. Nur suresi 39. ayette. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler ise onların amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer. Susayan onu bir su sanır. Nihayet ona ulaştığında bir şey bulamaz ve yalnızca yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak verir. Allah hesabı çok seri görendir. Anlattıkları şeyler tamamen hayal ürünü. Merak eden insanlar acaba bunlar bilimden mi bahsediyor, gerçekten mi bahsediyor diye gittiğinde yanına baktığında o söylemlerini incelediklerinde bakıyorlar yalnızca bir hayal buluyorlar yine aynı şeyde. Bir serap buluyorlar. Amelleri de yine bunun içinde bir serap. Yaptıkları şeyler tamamen boş amel. Hiçbir sonucu, hiçbir gerçekliğe ulaşmayan boş çabalardan başka bir şey değil. Allah bunların serap olduğunu tarif ediyor bize. Ve incelendiğinde de hiçbir şey bulunmadığını, işlerinin boş olduğunu Allah bize bildiriyor ayet-i kerimede maşallah. Gerçek olan tek bir şey var. O da Allah'ın sonsuz bilgiyle, sonsuz ilmiyle her şeyi yarattığı ve her anda yaratmaya devam ettiği, hakimiyetinin her an devam ettiği ve hiçbir şekilde başıboş bırakılmış hiçbir yapının olmadığı gerçeği. Evet. Maşallah.
Yani bağışıklık sisteminde, bağışıklık sistemi hücrelerinin önceden bir bilgiye sahip oluyor olması, ki bu genetik olarak daha biz doğmadan, yani genetik kodumuzda var en baştan itibaren. Bunun hiçbir açıklaması yok. Bunu evrimciler söylüyor zaten. Bakın Türkiye'nin en önüne gelen evrimcisi Ali Demirsoy var. Darwinizmin aleyhine savunucusu Ali Demirsoy diyor ki bağışıklık sistemi hücreleri için. Fakat 20. yüzyılda yapay olarak sentezlenen bir kimyasal maddeye karşı antikor yapma düzeneğini bağışıklık sistemi hücreleri günümüzdeki sentetik maddelere karşı da antikor bizde var. Yani daha mesela 20. yüzyılda kullanılmaya başlanmış bir madde. Ama bütün herkesin DNA'sında bu bilgi var.
Evet.
Bağışıklık sistemi bu bilgiye sahip. Antikor yapıyor. Öldürücü silah yapıyor buna karşı. Ali Demirsoy da bunu açıklıyor. Diyor ki, fakat 20. yüzyılda yapay olarak sentezlenen bir kimyasal maddeye karşı antikor yapma düzenini çok daha önceden geliştiren bir hücre kahin demektir diyor. Kahin ne demek? Kahin bir bilgiye önceden sahip olma. Değil mi? Bir şeyin bilgisine önceden sahip olma. Şimdi hücre 20. yüzyılda sentezlenen bir şeyin bilgisine bütün ilk insandan beri sahipse, DNA sahipse bu bilgiye, genetik kod sahipse bu bilgiye, bu tesadüfle evrimle mi açıklanır? Yoksa sonsuz akıl sahibi bir yaratıcının varlığını mı ispatlar? Aslında burada Allah'ın varlığını kabul ediyor Ali Demirsoy. Yani hücreye kahin demekle, değil mi? Bunun evrimsel hiçbir açıklaması yok diyor. Hücrenin diyor kahin olması gerekir diyor. Yani Allah'ın verdiği akılla hareket ediyor hücre. Değil mi? Allah'ın verdiği bilgiyle o bilgi genetik kod olarak var. 20. yüzyılda Allah insanın hangi maddeyi icat edeceğini biliyor. Çünkü onu da icat ettiren Allah. Evet. Allah'ın ilhamıyla oluyor. Allah onu ezelde biliyor. O maddenin, sentetik maddenin yapısını. Ve o daha madde daha insanlık henüz onu keşfetmemişken, daha ortada yokken onu ilk insandan itibaren DNA'ya yerleştirmiş.
Çünkü çok belgesellerde dengiz... şey diyorlar, hücre bunu geliştirdi ya da hayvan bunu geliştirdi, organ bunu geliştirdi diye böyle iddialarda bulunuyorlar. Hücrenin böyle bir Ar-Ge gibi, Ar-Ge çalışması yapma gibi böyle bir imkanı yok ki. Böyle bir şeye vakti de yok. Yabancı madde geldiğinde bir de bakıyorsun zaten DNA'sında onun bilgisi var. Hemen ona anında tepkiyi gösteriyor ve onu imha ediyor.
Tabii zaten o bilgi ya sahiptir ya değildir.
Evet.
Mesela bir virüs girdiğinde eğer o virüsün imha edecek antikora, yani bağışıklık sistemi o bilgiye sahip değilse o insan ölür. Enfeksiyon öldürücü olur derhal. Onu yani geliştirecek zamanı bile yoktur. Virüs derhal yayılır organlara. Onu öldürücü hale gelir. Sahip olduğu için insan yaşayabiliyor. Ve bütün virüslere, bakterilere ve birçok sentetik maddeye karşı bu bilgi önceden var insanın dokusunda. Hatta bütün insanların dokusuna karşı. Mesela organ nakli yapıldığında hiç tanımadığınız bir insandan bir organ alıyorsunuz. Değil mi? Böbrek nakli yapıldı vesaire. İnsanların hepsinin doku tipi birbirinden farklı. Genetik farklılıklar dolayısıyla. Yani parmak izi gibi. Herkesin parmak izi nasıl farklı? Dolayısıyla doku özelliği de farklı. Doku yapısı da farklı birbirinden. Bağışıklık sistemi onu imha edecek antikora da sahip. Nereden biliyor? Hangi insanın ne zaman doğup da hangi doku tipine sahip olacağını, hangi mikrobun nasıl olduğunu. Bak kahin diyor değil mi Ali Demirsoy? Evet. Ali Demirsoy bırakacak bu işleri. Lafları yuvarlamasın. Açıkça söylesin Allah'ın yarattığını. Yok maymun daktilo başına geçip de yazamaz bir insanlık tarihini. Herkes biliyor bunu. Çocuk bile bilir. Maymunun daktilo başına geçmeyeceğini de, insanlık tarihini kimsenin de yazamayacağını çocuk bile bilirdi. Ali Demirsoy yeni bir şey bulmuyor. Desek imkansız yani, tesadüfen olamaz. Sonsuz akıl sahibi bir yaratıcı var inşallah. Onun için Dawkins diyor zaten, uzaylılar getirdi demeye başladı. Tesadüfen olamaz diyor hayat. Bak Ali Demirsoy devam ediyor aynı kitabında. Plazma hücreleri bu bilgiyi nasıl ve hangi formda elde ederek, yani bağışıklık sisteminin hücreleri, bu antikorun evet, bilgisini, silahların bilgisini nasıl ve hangi formda elde ederek ona göre özgür şekillenmiş antikoru üretebilmektedir soruyor.
Özgür şekillenmiş. Bu da çok önemli.
Evet.
Ona has ona ve has. Anahtar üç boyutlu kilit hali olması gerekiyor. Anahtar kilit. Evet.
Evet. Nasıl yapabiliyor diyor bunu diyor. Kendi veriyor cevabı. Bugüne kadar bu sorunun kesin bir açıklaması yapılamamıştır. Teşekkür ederiz yani.
Çok iyi biliyor o da. O da çok iyi biliyor. Orada yaratılış gerçeği olduğunu. Sonsuz bilgi, tabii, her yere hakim olan, yegane her yere aynı anda hakim olan, yegane bilgi kaynağının, bilgi kaynağının katında olan Yüce Rabbimizi yaratması olduğunu çok açık, net bir şekilde görmek mümkün değil bunu.
Bakın şu çok önemli. Yani hocamız bunu detaylı olarak anlattı. Kur'an'dan da yani Allah'ın bildirdiği bir gerçek bu. Hiç samimi ateist Darwinist yoktur.
Evet.
Mümkün değil. Yani Ali Demirsoy bu Darwin'in saçmalığına inanmaz. Arkadaşı soruyor zaten. Ya Ali diyor, sen bu saçmalığa inanıyor musun diyor. Evrime hakikaten inanıyor musun diyor. Değil mi? Ali Demirsoy da inanmaz. Charles Darwin de inanmamıştı. İnanmadığını hep söylüyor. Hipotez paçavrası diyor. Ara geçiş formu yoktur diyor. Yani yüzlerce itirafı var. Olmadığına dair. Asla ve katiyen bir samimi ateist olmaz. Mutlaka bir ateist Allah'ın varlığına inanır, bilir. Onun için zaten mesela hocamız demişti. Yani bir ateist hayatı boyunca mesela mücadele veriyor. Richard Dawkins diyelim. Değil mi? Dine karşı bir mücadelesi var. Dine, mukaddesata karşı, Allah'ın varlığına karşı kitaplar yazıyor, internet sitesi, bütün hayatını buna vakfetmiş. Şimdi normalde Richard Dawkins samimi olarak bir yaratıcının varlığına inanmasa, Allah'ın varlığına inanmasa hiç ilgilenmez. Değil mi? Hayatını yaşar. Öyle bir konu olmaz onun için yani. Böyle para biriktirir, gezer, tatile çıkar. Değil mi? O ne istiyorsa onu yapar. Öyle yapmıyor. Dine ve mukaddesata karşı bir mücadele veriyor. Çünkü Allah diyor ki bakın, şeytandan Allah'a sığınırız. Vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Evet. İşte bu zulüm ve büyüklenme. Yani haşa büyük görme kendini. Kendi kendini ilah kabul etme. Değil mi? Allah saklasın. Yani Allah tenzih ederiz. Allah'tan büyük görme haşa. Onun için böyle bir şey. Yani Allah'ın varlığından emin aslında. Ve Allah'a karşı ve dine karşı kendince kaybedilmiş. Tabii bir mücadelenin içerisine giriyor. Onun hesabı var tabii. Sonsuz hesabı var Allah katında. Ama samimi olarak asla inanmaz. Zaten onun için bu itiraflar hep. Hangi evrimcinin kitabını, bir makalesini açsanız mutlaka itiraf ediyor evrimin olamayacağını. Bir satırda bile geçirse, bir kelime, bir cümlede, bir paragrafta bile mutlaka evrimin olmadığını bilir, söyler. Zaten aklı başında hiçbir insan da inanmaz. Şimdi bilgisayar virüslerine karşı bağışıklık sistemi modeline bakalım. Bağışıklık sisteminden başladık. Bir alabilir miyiz orada? Evet, buradan aslında şöyle yapalım. Şimdi hep bir insanın insan teknolojisi zaten var olan teknolojiyi, Allah'ın yarattığı teknolojiyi taklit etmeye çalışıyor. Bunlardan biri de bağışıklık sistemi modeli bizim. Evet. Niye böyle oldu? Ben bir düzeltme yapayım da slaytlarda, slaytların yazıları. Evet.
Şimdi normalde o kadar sonuçta virüse bakıyorsun, bilgisayar virüsüne de bakıyorsunuz. Virüsün hazırlanması bilgisayarın işletme sisteminin de bilinmesini gerektiriyor. Yani çok iyi bir bilgisayar mühendisi o virüsü zaten tasarlayabiliyor. Öyle değil mi?
Evet.
Yani o sistemin açıklarını bileceksiniz ve buna göre uygun bir kod yazacaksınız. Bilgisayar virüs kodu yazacaksınız. Bu çok iyi bir bilgisayar mühendisi olmayı gerektiriyor bir defa. İşletim sisteminin bütün derinliklerini de bilmeyi gerektiriyor. Şimdi bakıyorsunuz vücutta da yine aynı şekilde. Vücuda giren virüsler aynı akıl tarafından yaratılmış. Virüsler de öyle, bağışıklık sistemi elemanları da hepsi birbirini çok iyi biliyor, tanıyor. Burada Allah bize hastalığı nasıl yarattığını gösteriyor, gücünü, sonsuz bilgisini ve gücünü gösteriyor bu şekilde inşallah. Yani hastalığı da veren Allah, şifayı da veren yine Allah. İnsanın imtihanı için Allah böyle hastalıkları veriyor. Sabrını ve derinliğini artmasına vesile olmak için. Hatta kendine yaklaştırmak için, yani kendine duayla, dua etmeye mecbur kılarak, kulunu inşallah, dua etmeye mecbur kılarak kendisine yaklaştırmak istediği kuluna özellikle Allah hastalığı verir inşallah.
Evet, araştırmacılar bilgisayar networkleriyle canlılar arasında kurdukları bu bağlantı sayesinde bilgisayarların tıpkı savunma sistemimizin işleyişi gibi koruyan programlar üretmeye başlamışlardır. Onlara göre epidemioloji, salgın hastalıklarla ilgilenen bilim dalı oluyor epidemioloji. Ve immünolojiden bağışıklık sistemiyle ilgilenen bilim dalı öğrendiklerimiz, elektronik organizmaları da tıpkı canlı organizmaları koruduğu gibi yeni tehlikelerden koruyabileceğine inanılmaktadır. Vücut yabancı bir organizmayla karşılaştığında hemen istilacıyı tanıyıp etkisiz hale getirecek bir antikor oluşturmaya başlar. Bağışıklık sistemi hastalığa yol açabilecek hücrenin bütününü analiz etmek durumunda da değil. Sadece virüsü ileride de tanıyabilmesi için yapısını hatırlamak zorundadır. Bir kez ilk enfeksiyon yatıştırıldığında vücut ileriki bir enfeksiyonda daha hızlı cevap verebilmek için bu antikorlardan bir kısmını hazır tutar. Nitekim mevcut antivirüs programları da bütün virüsü değil ama virüsün imzasını tanıyacak bir antikor içerirler. Aynısını yani değil mi? Bağışıklık sisteminin aynısını taklit etmeye çalışılıyor. Görüldüğü gibi insanları en çaresiz bırakan konuların çözümleri dahi doğada hep mevcuttur. Her detayın düşünülmüş olduğu kusursuz bir işleyişe sahip savunma sistemimiz daha biz doğmadan bizi korumak göreviyle hazır bulundurulmuştur. Allah'ın her şey üzerindeki korumasından bir ayette şöyle bahsedilmektedir. Şeytandan Allah'a sığınırım. Doğrusu benim Rabbim her şeyi gözetleyip koruyandır. Ne diyordu Ali Demirsoy? Önceden kâin olmaları gerekir diyordu. Yani Allah'ın yarattığı. Değil mi inşallah? Evet. Bu bilgi Allah'ın bilgisidir. Yani 20. yüzyılda mesela diyor, bir sentetik maddeyi diyor, nasıl bilebilir diyor. Bilemez tabii ki yüce. Kim bilebilir? Allah bilir. Yani 20. yüzyılı yaratan zamansızlıkta Allah tek bir anın sonsuzda zaman sonsuzda biri kadar bir zaman içinde sonsuz hayat yaratıp bitirmiştir. Yani 20. yüzyılda neyin icat edileceğini, 21. yüzyılda neler olacağını Allah biliyor. Onun için Allah Peygamber Efendimiz'e vahiy yoluyla ayrı zamanda olacak bütün olayları bildiriyor. Bu çok büyük mucize. İşte bu bize kader gerçeğini ispatlıyor. Yani mesela Allah vahiy ile Peygamberimize Afganistan işgal edilecek diyor. Peygamber Efendimiz hadiste bildiriyor. Zamanı geldiğinde Afganistan işgal ediliyor. Mümkün değil, aksi olmaz.
Mesela Norveç veya işte Amerika Birleşik Devletleri herhangi bir ülke değil yani. Güney Amerika'da bir yer işgal edecek değil. Özellikle yer belirtilmiş.
Tabii yani Rusya giriyor Afganistan'a. Demek ki Allah yaratıyor. Değil mi? Rusya'nın girişini, Afganistan'ın işgalini. Fırat'ın suyu kesilecek diyor Allah.
Fırat başka bir ırmak değil.
Allah.
Fırat.
Tabii evet. Yüzlerce, binlerce yıl akıtıyor Allah Fırat'ı. Evet. Ama 1976 yılında Keban Barajı'nı yaratan Allah Fırat'ın suyunu kesiyor. Evet. Ve bunu bildiriyor Peygamberimize. Kabe'ye kanlı baskın olacak diyor Allah. Daha olmamış olay. Hiç yok. Kabe'ye kanlı baskın yapan teröristler var. Değil mi? O dönemde kan döken. Harama giren. Kabe'ye girip kan döktüler. Allah söylüyor bunu 1400 yıl önce. Ve Allah'ın dediği gün o teröristler oraya girip kan döküyorlar. Allah yaratıp bitirmiş çünkü ezelde olan olayları. Ve Allah bunu bize 1400 yıl önceden bildiriyor. Bakın bu da kaderin delillerinden. Yani Allah her şeyi kaderiyle yarattık diyor. Hepsi bir kader üzerine. Hazreti Mehdi bir kader üzere yaratılıyor. Allah Mehdi'yi yarattığını ve gönderdiğini bildiriyor. Ne zaman? Hicri 1400'de faaliyetlerine başlayacak şekilde. Hazreti Mehdi'nin bütün soyu Peygamber Efendimiz'den itibaren, Peygamber Efendimiz'in çocukları, torunları, Peygamber Efendimiz'in değil mi? Hazreti Fatma, Peygamber Efendimiz'in torunları, Hazreti Ali, hepsi bir kader üzere silsile halinde yaratılıyor. Hazreti Mehdi'ye kadar. Hazreti Mehdi de o kader içerisinde Peygamberimizin soyundan olarak yaratılıyor. Allah bunu bildiriyor. Benim soyundan olacaktır diyor. Bütün fiziki özelliklerini bildiriyor. Çünkü Allah ezelde yaratıp bitirmiş. Daha hiç olmayan bir insanın değil mi? 1400 sene önce Peygamberimiz Allah'ın vahyiyle bütün özelliklerini söylüyor. Sırtındaki bene kadar artık. Bu kaderin delili, çok önemli bir delil. Büyük mucize. Bütün olaylar böyle. Yani sadece büyük olaylar değil, küçük büyük her şey diyor Allah. Evet. Biz her şeyi kaderiyle yarattık diyor inşallah.
Bir de şu çok önemli. Geçtiğimiz günlerde yine bu şekilde günümüzde de bazı işte din adamı olarak bilinen insanlar var. Şöyle bir ifade kullanıyorlar. Diyorlar ki işte Mehdi çıkmayacak. Günümüz Mehdiyet zamanı değil. Deccal de yok bu devirde. O zaman ne yapacağız? Mücadele etmeyeceğiz. Ne yapalım? Yiyelim, içelim, üreyelim. İşimize gücümüze bakalım. Mücadeleyi bu şekilde engelleyerek, mücadelenin önüne set çekerek kendilerince müminleri pasifize etmeye çalışıyorlar. Bu bir defa kabul edilebilecek bir şey değil. Çünkü Mehdiyet zaten bir çalışmanın, Allah'ın dinine karşı mücadele eden fitneye karşı verilen mücadelenin zaten ismi Mehdiyet. Çünkü böyle bir mücadelenin tabii ki bir lideri oluyor. Böyle bir mücadelenin tabii ki bir önderi oluyor. Ve bu şekilde gerçekleşen bir çalışma var. Bu her zaman, her devirde zaten olmuş. İmam Rabbani zamanında da olmuş. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri zamanında da olmuş. Her zaman için bir hidayete erdiren mutlaka gelmiş. Bütün peygamberler de zaten hidayete erdirmek üzere yeryüzünde varlardı. Bakıyorsunuz bu devirde fitne yok mu? Tabii ki var. İşte Suriye'de akan kan bunun bir göstergesi. Irak'ın işgal edilmesi bunun bir göstergesi. Mısır'da olsun, Afganistan'da olsun, Doğu Türkistan'da olsun, dünyanın pek çok yerinde Müslümanlara karşı verilen işte kan akıtılması, Müslümanlara karşı yapılan eziyetler, zulümler, bunların hepsi bir gösterge fitnenin halen devam ettiğini. Onu bırakalım bir kenara. Zaten Allah'ın dinine karşı mücadele edilmesi fitnenin varlığının tek başına en büyük göstergesi. Dinsizlik ve ateizm akımının zaten ayakta olması ve bunun açıkça ifade edilebiliyor olması hala tek başına fitnenin varlığını göstergesi. Buna karşı ayet-i kerimede Allah'ın bize emri var. Bütün Müslümanlar bununla yapmakla mecbur, bunu yere getirmekle, ayeti yere getirmekle. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah şöyle buyuruyor. Yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar mücadele edin. Cihad edin. Fitne hala yeryüzünde varsa o zaman buna karşı mücadele tabii ki edeceğiz. En güzel şekilde mücadele edeceğiz. Fikri olarak mücadele edeceğiz. Bunu yeryüzünden kaldırmak için. Müslümanlara karşı devam eden bu zulmün ve işte akılan kadının son bulması için en güzel şekilde Mehdi zaten bir burun kanamasına bile izin vermeyecek şekilde mücadelesini devam edeceği tarif ediliyor. Demek ki fikri olarak mücadelesini devam ettirecek ve yeryüzünde fitne kalmayıncaya kadar bu devam edecek inşallah.
Tabii Allah mesela bakın ayet Allah'ın emri bu yani çok sayıda ayet var. Bazı ayetlerden okuyalım inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yani Allah mücadeleyi, Allah yolunda mücadeleyi ve tebliği emrediyor değil mi? Fikri evet. Mücadele tabii günümüzde. Peygamberimiz döneminde fiziksel bir mücadele vardı. Ama günümüzdeki mücadele fikri mücadele. Şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa siz içinizden cehd edenleri, içinizden mücadele edenleri, Allah yolunda fikri mücadele edenleri
evet.
Ve Allah'tan ve Resulünden ve müminlerden başka sır dostu edinmeyenleri Allah bilip ortaya çıkarmadan bırakılıvereceğinizi mi sandınız? Allah yaptıklarınızdan haberdardır diyor. Öyle değil diyor Allah. Bırakılıvereceğinizi mi sandınız diyor. Ortaya çıkarmadan neyi? Allah yolunda mücadeleye katılanlar, fikri mücadeleye ve katılmayanlar. Bunları ayırmadan diyor Allah. Başka bir ayette bakın Allah. Hacılara su dağıtmayı ve Mescid-i Haram'ı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cehd edenin yaptıkları gibi mi saydınız? Bunlar Allah katında bir olmazlar. Allah zulmeden bir topluğa hidayet vermez. Öyle işte ben işte diyor ben fakire de yardım ediyorum, evimde namazımı kılıyorum, ailem var. İşte arada toplantılara katılıyorum, arada konuşma öyle değil. Allah yolunda cehd edenin yaptıkları gibi mi saydınız diyor. Neyi? Mesela hacılara su dağıtmayı. Zahiren hacılara su dağıtmak güzel gibi bir şey gibi görünüyor değil mi? Mescid-i Haram'ı onarmayı. Mesela Kabe'yi onarmak güzel bir şey gibi görünüyor ama öyle değil Allah. Allah yolunda mücadele istiyor Allah. Nasıl mücadele? Sırf Allah'ın rızasını gözeterek zahiren her türlü riski göze alarak. Yani Allah tabii ki deneyeceğini bildiriyor. Yani insan iftira atılabilir Müslümanlara, hapse düşebilir. Hiç fark etmez. Allah yolunda sırf Allah'ın rızasını gözeterek fikri mücadeleye katılmayı emrediyor Allah.
Evet. Yine bakın bir ayet-i kerimede, Nisa suresi 75. ayette de mesela Allah mücadele etmeyiyle emrediyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz. Allah size ne oluyor ki diye soruyor.
Evet, inşallah.
Yani bunu zaten bu en büyük farz. Birileri orada kesilirken, doğranırken, boğazları kesilirken, başına gülle işte mermi isabet ederken, siz burada niye mücadele etmiyorsunuz diye Allah bize burada uyarıyor. Demek ki mücadele etmemiz lazım.
Evet. Kalkıp da bazıları biz burada diyor hadis okuyoruz diyor. Etrafına bakıyor caminin içinde.
Evet.
Burada diyor bir şey yok diyor.
Demek hatta onun videosu şey da var diyor. Gösterebiliriz.
Dünyada hiçbir şey yok diyor demek ki diyor. Daha çok var diyor.
Evet.
Bir de diyor ki o dönemde yaşamamayı nasip etsin. Haşa Allah. Yani ne kadar güzel bir şey ya Mehdi döneminde yaşıyor olmak. Evet. Değil mi? Hazreti Mehdi ile böyle bir mücadelenin içinde olabilmek. Ya bir insanın hayal bile, bir Müslümanın hayal bile edemeyeceği bir şey. Allah'tan çok isteyeceği bir şey. Hazreti Musa Mehdi olmak için dua ediyor değil mi inşallah.
Evet.
Sahabe inşallah. Hazreti Mehdi'yi görmek istiyor inşallah. Peygamberimiz ah onları görseydim diyor inşallah. Değil mi böyle? Evet. Yani elini kalbine koyarak böyle. Ah onu görseydim diye inşallah. Bakın Allah şöyle buyuruyor yine başka bir ayette. De ki eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar. Bütün aileyi saymış Allah. Aileleriniz yani.
Evet.
Akrabalarınız, kazandığınız mallar. Asker getireceğinden korktuğunuz ticaret. Bütün yaptığınız ticaret işler. Ve hoşunuza giden evler, evleriniz sizlere Allah'tan, onun Resulünden ve onun yolunda cehd etmekten daha sevimli ise diyor Allah.
Evet.
Bakın ondan sonra Allah'ın tehdidi var. Artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez.
Tamam.
Allah'tan çok korkmak lazım. Öyle işte diyorlar yani münafıkların bizim evlerimiz açıktadır diyor. Ailem var diyor benim diyor. Korumam gereken, bakmam gereken.
Vakit ayırmam gereken diyor. Bir ticaretim var diyor. Asker getirinceğinden korktuğu bir ticareti
tabii
var.
Tabii çocuklar aç kalır diyor. Yani evet. Şimdi bize diyor yani işimden atılırım diyor. Olur mu diyor. Dur diyor, önce diyor bir şey edelim diyor, kendi ailesine bakalım diyor. Ondan sonra yani orada hocamız demişti, bir tane senin ailen mi? Bütün dünyadaki Müslüman aileler mi? Onlar insan değil mi? Onlar anne baba, onlar çocuk değil mi? O Afganistan'da, Irak'ta, Doğu Türkistan'da, Somali'de açlıktan ölenler, katledilenler, şehit edilenler değil mi? Onlar aile değil mi? Onlar anne baba, onlar kardeş değil mi? Onlar anne baba çocuğu değil mi?
Şimdi bir videomuz varmış, onu izleyelim o zaman.
Deccal daha çıkmadı diyenler, Müslümanların rahat ve huzur içinde yaşadığını söyleyenler, zor ve sıkıntılı günlerin daha çok uzakta olduğunu düşünenler, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhurunu yıllar sonrasını erteleyenler, bu videoyu çok iyi izlesinler. Çünkü Deccal çıktı ve faaliyette.
Zalatin insanlar arasında son derece karışıklıklar, sarsıntılar, İslam aleminde Müslüman arasında karışıklıklar varken ortaya çıkar. O devirler yok elhamdülillah. Nereye gidersen git Müslümanlar saygın yine.
In July last year, it was the primary stronghold of Boko Haram and the scene of a major battle.
Eğer Deccal çıkmadıysa, tüm dünyada Müslümanlara bu zulmü kim yapıyor?
Şimdi ortada ne Deccal var? Şimdi ortada ne Deccal var? Şimdi ortada ne Deccal var? Ne Hazreti İsa var? Ne Yecüc Mecüc var? Ne büyük alametler var? Ne Dabbetul Arz var? Mehdi niye doğsun?
Çünkü son yıllarda yüz binlerce Müslüman şehit edildi. Çocuk, kadın, yaşlı, çok sayıda Müslümanın evleri yakıldı, yıkıldı. Yurtlarından sürgün edildiler, ibadetleri engellendi, hapislere, zindanlara atıldılar.
Neden? Felaket günler, girecek delik aranacak günler. Bak elhamdülillah konuşuyoruz, hadis okuyoruz. Namaz kılıyoruz. Doğa öyle yakın değil yani.
O günlerin yakın olması için daha ne olması gerekiyor? Filistin'de, Afganistan'da, Bosna Hersek'te, Cezayir'de, Tunus'ta, Eritre'de, Mısır'da, Keşmir'de, Doğu Türkistan'da, Çeçenistan'da, Tayland'da, Filipinler'de, Burma'da, Sudan'da dünya Müslümanlarının ezilmeye, baskı altına alınmaya ve yok edilmeye çalışılması yetmiyor mu? Size yetmiyor. Deccal daha ne yapacak? Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Size ne oluyor ki Allah yolunda ve Rabbimiz bizi halkı zalim olan bu ülkeden çıkar, bize katından bir veli, koruyucu sahip gönder, bize katından bir yardım eden yolla diyen erkekler, kadınlar ve çocuklardan zayıf bırakılmışlar adına mücadele etmiyorsunuz.
Evet.
Evet, çok açık. Aynı zamanda yaşadığımız fitnenin had safhada olduğu, hiç de öyle yani saklanacak bir yönü yok bunun. Çok açık net bir şekilde ortada. Gazze'de olanlar ortada. Bakın oraya yardıma gemiyle yardım götürmeye çalışıldı. Ona bile izin vermedi oradaki işgal kuvvetleri. İmha edildi. Oradaki insanı götüren insanlar öldürüldü artık. Onu düşün. Oradaki yapılan, içerideki insanlara yapılanlar zaten açık ortada. Dünyanın pek çok yerinde bu şekilde Müslümanlara karşı zulüm devam ediyor. Bunun hiçbir şekilde saklanacak, üstünü örtüleceği bir tarafı yok. Ayet de çok açık. Zayıf bırakılmış kadınlar, erkekler, çocuklar adına neden savaşmıyorsunuz? Neden cihat etmiyorsunuz? Neden mücadele etmiyorsunuz? Neden hiçbir çaban yok?
Fikri mücadele.
Evet. Mutlaka bir çabamız olması gerekiyor. Burada yapılabilecek neyse herkes elinden geleni yapmakla mükellef. Hafif ya da ağır savaşa hazırlanın, kuşanın ve savaşa çıkın diye Allah'ın emri var şeytandan Allah'a sığınırım. Yani ne yapabiliyorsan bu konuda yapmak durumundasın.
Evet. Günümüzdeki fikri mücadele için. Ne evet. Demek ki bilimsel olarak bilimsel delillerle, ilimle, bilimle mücadele etmek
mutlaka
gerekiyor.
Mutlaka.
Nasıl oluyor bu ahir zamanda? İşte kitaplar, CD'ler, evet, konferanslar, internet siteleri ve İttihadı İslam'ın olması.
En önemlisi o, evet. Evet,
İttihadı İslam olunca çünkü bütün bunların çözüleceği,
evet,
çok açıkken ve Allah'ın emriyken evinde oturma, ev mücahidi bir Müslüman olmuyor. Allah sizi ayırmadan diyor, bırakılıp vereceğinizi mi sandınız diyor. Yine başka bir ayette, evet, sizden öncekilerin başına gelenler sizin başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız diyor Allah.
Evet.
Bu aynı şekilde Türkiye'deki PKK olayları için de geçerli. Yani PKK terörü de aynı zeminde, yani bu Darwinist, materyalist, deccaliyet zemininde gelişmiş olan komünist, stalinist, leninist, terörist bir hareket. Türkiye'yi bölmeye çabalayan, Türkiye'yi komünist yapmaya çabalayan, bunun işte bazıları iddia ettiği gibi yok Kürt halkının özgür, öyle bir dert, öyle bir konusu yok PKK'nın. Yani hocamız bunu çok delillerle açıkladı. Çünkü yani Öcalan ve PKK'nın söylemlerine baktığınızda, söylediklerine ve icraatları tabii, hepsi zaten söylüyor. Ben bu dönemin Lenin'iyim diyor. Daha ne desin yani Öcalan, değil mi?
Kan akıtmayı bu şekilde
Marksist harekettir diyor,
adını
PKK
da koyuyor.
Diyor.
Neden kan akıttığının adını
Marksist
da koyuyor.
Komünist harekettir diyor. Aynı diğer bütün komünistlerin olduğu gibi Darwinist. Değil mi? Darwinist olduğunu söylüyor zaten. İnsanın evriminden bahsediyor. Bir sosyal hayvan olarak. Hayvanın en gelişmiş şeklidir diyor insan için zaten. Darwinist. Aynı zamanda din karşıtı. Aynı zamanda komünist, leninist, stalinist. Şimdi bak, komünistlerin din karşıtı sözlerinden bir iki tane örnek vermek istiyorum. Mesela Stalin diyor ki, biz dine karşı propaganda yapıyoruz ve propaganda yapmakta devam edeceğiz. Parti dine karşı tarafsız kalamaz. Bütün dinlere karşı din aleyhtarı propaganda yapmaktadır diyor. Lenin, yine bütün komünistler aynı şekilde, Lenin de bakın, o da diyor ki, her nevi dinin köklerini dünya yüzünden kazımak, haşa, her nevi dinin köklerini dünya yüzünden kazımak da baş gayelerimizden biridir diyor. Komünizmin bir tek hedefi vardır. Dinin ortadan kalkması. Bunun için şiddet kullanır. çatışmayı ilerlemenin temeli olarak kabul eder. Şiddetle kan dökerek yapar bunu ve dinin ortadan kalkması zaten söylüyor bakın. Başka ailelerimizden biri de devam ediyor. Komünizm nizamının en büyük düşmanı haşa Allah'tır diyor. Allah'a olan imanı çürütmek için bütün kuvvetimizle çalışmalıyız. Lenin söylüyor bunu. Marx ile Engels'in birkaç defa beyan ettikleri şekilde Marksizmin felsefi temelini diyalektik materyalizm teşkil eder. Bu materyalizm ateisttir. Bütün dinlerin amansız düşmanıdır. Lenin Külliyatı 1947 Moskova. Şimdi bakalım. Abdullah Öcalan ne diyor? Börücübaşı ne diyor? Bakın diyor ki, Türklerin Müslümanlığı hakkındaki sapkın görüşlerinden örnek vereceğim. Türklerin Müslümanlığı çıkar Müslümanlığıdır. Haşa. Yani Irak'ı, İran'ı, Anadolu'yu, Balkanları fethetmek için kabul edilen bir Müslümanlıktır. Devam ediyor. Kaldı ki Türklerin İslamiyet'ten de anladıkları bir şey yoktur. Halen de Türklerdeki Müslümanlık bu anlamda işgal, istila Müslümanlığıdır. Baskı ve sömürüyü geliştirme Müslümanlığıdır. Bütün halklara kan kusturma Müslümanlığıdır.
Balkanlar zaten Müslümanlığa kendileri girdiler. Yani normal Osmanlı'ya iltihak oldular. Kendileri ilhak, özellikle istediler de girdiler. Ne Müslümanlıkta, İslam'da hiçbir şekilde kan dökerek ilerleme, kan dökerek yayılma diye bir şey yoktur.
Evet.
Her zaman için kendi istekleriyle gelip katılma, nasıl bugün Avrupa Birliği'ne herkes girmeye çalışıyor. Bu mantıkta yine gelip katılma, bu zenginlikten, bu huzur ve güven ortamından yararlanma isteği vardır bunun arkasında.
Tabii. Bir kere yani dine karşı zaten dinin ortadan kalkmasını istiyor. Bakın devam ediyor haşa. Diyor ki cennet ve cehennem fantazidir diyor. Haşa. Tarih içindeki gelişimine baktığımızda Allah tapımıyla birliğe ve güce ulaşılmak istendiği çok açık görülmektedir. Öyle sevgili kulun cennete gitmesi gibi kavramlar, haşa Allah'a tenzih ederim, İşin fantazi kısmıdır, edebi kısmıdır. Adam bütün komünistler gibi şiddet yanlısı. Ben diyor Lenin'im diyor. Lenin ne diyor? Biz diyor askerleri, polisleri öldüreceğiz diyor. Bankaları soyacağız diyor. Yangınlar çıkaracağız diyor. Silahlı eylemle kan dökerek diyor komünizmi hakim kılacağız diyor. Proletarya diktatörlüğü meydana getireceğiz diyor. Evet. Yapıyor mu bunu? Hem de alasıyla yapıyor o dönemde. Alası derken Allah affetsin yani kan dökerek yapıyor. Milyonlarca insanı katlederek. Lenin, Stalin. Mesela Stalin diyor ki bir kişinin ölümü trajedidir. 1 milyon istatistiktir diyor. 20 milyon adam kesiliyor Stalin'in döneminde. İşte aynı bu Marksist, Lenin, Stalinist örgüt yapılanması bunu istiyor zaten. Yani yaptığı da bu. Değil mi? Askerlerimizin şehit edilmesi. Onunla durmayacak ki o. Yani mesela hani bazılarının sandığı gibi biz APO, Türkiye haş, Allah saklasın. Allah saklasın. Bölünse, APO Cumhurbaşkanı olsa veya işte PKK yönetimde olsa, komünist bir devlet kursalar orada. Duracak mı orada? Hem o insanları kesmeye devam edecekler, hem de o rejimi ihraç etmek isteyecekler. Komünizm çünkü duran bir şey değildir. Durağanlık yoktur komünizmde. Ya bunu bütün komünist liderler söylüyor ve uyguluyorlar zaten. Yani komünizm mesela Sovyet Rusya,
tabii
Sovyet Rusya komünist olduğunda duruyor mu? O rejimi bütün bölge ülkelerine ihraç ediyor. Hepsinde kan dökülüyor ondan sonra. Rusya'da da kesintisiz kan dökülmeye devam ediyor. Yani sadece Lenin döneminde adam öldürülüp ondan sonra Stalin döneminde öldürülmüyor mu? 20 milyon adam kesiliyor. Mao döneminde Çin'de 60 milyon insan kesiliyor. Ya bunun sonu yok. Çünkü komünizm buna inanıyor zaten. Yani kan dökerek ilerlemeye inanan bir sapkın din. Bu PKK militanları da bunu bu propagandayla, kesintisiz propagandayla din olarak kabul ettikleri için daha çıkıp bu savaşın içine giriyorlar. Onlar için ölmek, öldürülmek diye bir konu yoktur demişti hocamız. Yani bir komünist için ölmek ya da öldürülmek önemli bir konu değildir bu.
Öldürürken de ölmesi gerektiği için biz bunu öldürüyoruz diyorlar. Çünkü toplumun ilerlemesi evrimi için, sözde evrimi için tabii ki, o zayıf bir insan diye addediyorlar. Bu zayıf insanın ortadan kalkması lazım ki toplum daha saf, ağrı bir şekilde gelsin ve ilerleyebilsin diye böyle bir şeyleri var, felsefeleri var. Bu yüzden öldürdüklerini de, kendi öldürmelerini de haklı görüyorlar.
Tabii yani o şiddet esasıdır komünizmin. Bakın şimdi evet. Lenin örnek alıyor. Lenin'den yine ben şiddetle ilgili bir bölüm okumak istiyorum. Moskova ayaklanmasından dersler. Lenin diyor ki eğer önümüzdeki devrim hareketinin acil olarak korkunç, kanlı bir imha gerektirdiğini kitlelerden saklarsak hem kendimizi hem de halkı kandırmış oluruz. Neyi söylüyor bakın, korkunç kanlı bir imha. Bunu yapıyor zaten. Kitlelerin sloganı savunma değil saldırı. Görevleri düşmanın acımasız olarak ortadan kaldırılması olmalıdır. Bunlar komünizmin ana felsefesi. Çünkü Lenin Marx'ın fikirlerini pratiğe döken insandır. Yani pratiğe, uygulamaya geçiren kişidir. Büyük bir kitle mücadelesi yaklaşmaktadır. Bu silahlı bir ayaklanma olacaktır. Olabildiğince de eş anlamlı. Bu kitleler silahlı, kanlı ve korkunç bir mücadeleye geldiklerinin bilincinde olmalıdırlar. Yaygın olarak ölüme aşinalık kazanılması zaferi kesinleştirecektir. Adam psikopat. Bütün komünistler böyledir. Yani onlar için kan dökmek komünizmin esasıdır.
Kanlı
yani,
iç içeler.
Tabii kan dökerek bir devrim yapmak ve bunun kan dökülmesi mesela...
Ölüme aşinalık diyor bak. Orada kana aşinalık işte. Öldürmeye aşinalık.
Evet. Bir de ayıplıyor yani. Mesela terörü ve şiddeti savunmayanları ben diyor bunları ayıplıyorum diyor. Bunlar ne biçim komünist diyor Lenin. Abdullah Öcalan ne diyor? Ben de bu dönemin Lenin'iyim diyor. Biz de diyor kan dökeceğiz diyor. Şiddet diyor durmayacak bu diyor. Nedir? Yani Kızıl Kan Denizi'nde yükselen güneş diyor komünizm. Evet. Kim söylüyor bunu? Komünistler söylüyor. Komünistlerin ifadesi bu. Dolayısıyla tabii açık olan nokta bakın hiçbir şekilde PKK 30 yıldır devam eden askeri tedbirlerle durmadan hatta artarak devam ediyor. Değil mi? Son günlerde iyice yoğunlaştı. Bunun sebebi çok açık. Yani hocamız ısrarla üstünde duruyor. Yıllardır anlatıyor ve anlatmaya devam ediyor. Bunu diyor fikren ortadan kaldırmak gerekir diyor. Yani bu fikri siz komünizmi inanmış birisi. Bütün bu fikirlere inanıyor. Lenin'in fikirlerini benimsemiş. Şiddeti ilerlemenin temeli olarak kabul etmiş. Marx kabul ediyor bunu. Lenin uygulamaya geçiriyor. PKK'lı da bu propagandayla buna inanıyor zaten. Darwinizme inanıyor. Bir yaratıcının varlığını inkar ediyor. Her şeyin tesadüfen olduğunu. Doğada çatışma olduğunu ve bu çatışmanın ilerlemenin temeli olduğunu ve bu çatışmanın sınıflar arası mücadele olarak topluma uyarlandığını, komünizm olarak yani ve kanlı bir devrimle burjuvaziyi ortadan kaldırıp yerine proletarya diktatörlüğü kuracağız da fikirlerine, bu sapkın fikirlere inanmış birisini sen nasıl ikna edersin? Bir şekilde ikna edersin, çok açık bir şekilde. Darwinizmin geçersizliğini anlatırsın. Bir kere Darwinizm saçmalık yani, proteinler tesadüfen olamıyor. Milyonlarca fosil var ve her alanda çöküyor Darwinizm. Şimdi Darwinizm'e geçersizliğini anlayan birisi tabii ki bir yaratıcının varlığını kabul edecektir. Yani bir şey ya tesadüfen olur ya müdahale vardır. Tesadüfen olamadığına göre Allah'ın yarattığı, onun delilleri var zaten, iman hakikatleri. Ondan sonra materyalizm. Şimdi diyalektik materyalizme inanmış adam. Yani madde zıtlıklar içinde gelişir. Çatışma ilerlemenin temelidir. Sınıflar arası bir çatışma var. Materyalizm geçersizliği bilimsel olarak ispatlandı. Zaten Darwinizm, materyalizm doğaya uyarlanmış halidir. Darwinizm ortadan kaldırdınız mı materyalizm ayakta duramaz. Bir de Big Bang, fizikten gelen delillerdir Darwinizm ortadan, materyalizm ortadan kaldırıyor. O zaman komünizm ayakta durabilir mi? Duramaz. İşte bütün bu fikirler o zaman çöker. Evet. Yani şiddete dayalı. Mesela aileyi yok sayıyor adamlar ya. Dini yok sayıyorlar. Bakın dinin kökünü kazımalıyız diyor Lenin. Aile diye, komünizm aile diye bir şey olmayacağını alenen söylüyorlar. Dindeki aile kavramının. Bütün diyor evli diyor hanımları diyor herkesin diyor karıları ortak kullanılacaktır diyor. Komün hayatı yaşanacak. Haşa. Ahlakı ortadan kaldırıyorlar. Aile yapısı ve millet kavramı da ortadan kalkıyor. Millet diye de bir şey yok diyor adamlar. Komünist manifestoda var bu. PKK'nın uygulamak istediği bu. Bunu nasıl durdurursun sen? Adam buna fikren propagandayla yaklaşıyor. Ona inanmış batıl bir din olarak. Fikri çalışmayla, askeri çalışmayla olur mu? Sen 3 tane PKK'lı teröristi yakaladın. Hemen yerine 30 tanesi daha gelir. Evet. 30 taneyi yakalarsın eğer fikri propagandasını durduramazsan. Yerine 300 tane daha gelir. Nasıl yapılır bu? Televizyonlar var, radyo kanalları var.
Çok
bu
kolay.
Şekilde eğitimle. Evet. Ancak o şekilde ulaşılabilir. Daha çıkıp konferans veremeyeceğimiz.
Kan dökmeden olabilir. Çok da kolay olur.
Hocamız diyor, bakın 2 ay diyor. 2 ay süre versinler bana diyor. Hı. Ya açıkçası tabii hocamızdan başka yapacak kimse yok bunu. Evet. Yani dünyada yok. Çünkü nereden? Dünyada Darwinizmi, komünizmi çökerten hocamız. Başka bir ikinci kişi varsa bilelim. Yok.
Daha yani doğrusu bu konuda bilgisi olan kimse de yok. Yani anti-Darwinist, anti-komünist eğitimin nasıl yapılacağını, bunun bu gerçekleri anlatmayı bilen, anlatmış olan kimse de yok yeryüzünde.
Yok, hayır. Bakın ilginç olan bugün yine televizyon dinliyorum. Hep seyrediyoruz. Herkes bilir yani bunu. Ya kimsenin dili varmıyor. Bu adamların komünist, stalinist, leninist bir örgüt, bir ayaklanma olduğunu evet. söyleyemiyorlar yani böyle. Hayret bir şey yani bu. Tek tük cılız bazen bir köşe yazarı bir satır geçiriyor böyle yazısında. Bağırıyor. Adam kendisi söylüyor yani. Bakın PKK'nın ara mı oldu?
Evet.
Kısa bir ara verelim. Ondan sonra devam edelim. Kendisi söylüyor yani PKK'lı. Yani adam bölücü başa çıkıyor. Ben diyor Bu diyor PKK diyor Marksist, Stalinist, Leninist bir örgütlenmedir diyor.
Kan dökücüyüz biz diyor. Açıkça ama bunu söylüyor.
O söylüyor. Alenen söylüyor. Herkese söylüyor. Onlar diyemiyorlar. Ya bu diyorlar komünist, Stalinist, hani ayaklanma. Buna karşı fikri çalışma yapalım diye dilli varmıyor.
Evet, bilmedikleri için.
Evet, şimdi kısa bir aramız var. Ondan sonra devam edeceğiz inşallah. Programımıza devam ediyoruz inşallah Ziyad Hocam'la birlikte. En son dünyadaki deccaliyetten bahsetmiştik. Allah'ın emri olduğunu, fikri mücadelenin Allah'ın emri olduğunu, ev içinde oturan bir Müslüman modelini istemediğini Allah'ın, Allah yolunda Allah'ın rızası için fikri mücadele eden Müslümanı istediğini Allah'ın inşallah ve edenlerle etmeyenleri ayırt etmeden de cennete girilemeyeceğini belirttiğini Allah'ın inşallah ayetlerle anlatmıştık. Ve Türkiye'deki PKK terörünün nasıl komünist, Stalinist, Leninist bir ayaklanma olduğu, şiddete dayalı olduğu ve şiddetin durmayacağı inşallah buna karşı fikri mücadele yapmanın gerekliliği üzerinde durmuştuk. Son bir iki bir şey okuyarak bitirelim inşallah. Hı hı. Bakın Bölücübaşı bunun nasıl komünist, Marksist, Leninist bir ayaklanma olduğunu kendisi söylüyor zaten. Diyor ki PKK Marksizm, Leninizm geleneğine uygun bir gelişme yaşamıştır diyor. Bizim ortamımızda sosyalizmin ve komünizmin ölçüleri egemendir diyor. Sosyalizmde herkese emeği kadar verilir. Bu parti PKK içinde de geçerlidir. Ve devam ediyor. İşte proletaryanın kahramanları diyor. Marx ve Engels. İşte onun teorik, siyasal dahisi Lenin ve yine onun pratik ustaları Stalin, Ho Chi Minh ve Mao. Ve devam ediyor ve diyor ki Lenin 1900'de neyse ben de 21. yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorum diyor. Yani adam biz diyor Stalinist, Marksist, Leninist, komünist bir ayaklanmayız diyor bu hareket diyor. Bu yani Bölücübaşı bunu söylüyor, PKK bunu söylüyor. Ya kalkıp da hocamız bu kadar anlattığı halde delilleriyle net bilindiği halde ve kendileri bunu söylediği halde evet siz komünist, Stalinist, Leninist, Marksistsiz bir ayaklanmasız diyemiyorlar. Bu çok ilginç yani. Ve çok diyenler de çok birkaç cümle arada yazılarında geçirebiliyorlar. Said Nursi Hazretleri haf damarından bahsediyor. Yani destas zalimler diyor. Korku damarını kullanacaklar diyor. Ve insanları diyor, Müslümanları özellikle bu şekilde gemlendirecekler diyor. Ahir zamanda.
Çok net ifade etmiş. Evet.
Yani bu şekilde olacağını bildiriyor. En sonunda şunu okuyalım inşallah. Atatürk'ümüzün komünizmle ilgili bir sözlerinden. Bakın Atatürk'ümüz diyor ki 1922 yılında yaptığı bir açıklamada biz ne Bolşevikiz, ne de komünist, ne biri ne diğeri olamayız. Çünkü biz milliyetperver ve dinimize hürmetkarız. Özetle bizim hükümet şeklimiz tam bir demokrat hükümettir. Atatürk'ün söyle ve demeçleri. Yine 1935 yılındaki bir konuşmasında Atatürk'ümüz şöyle buyuruyor. Türkiye hiçbir zaman komünist olmayacaktır. Bakın tekrar okuyorum. Atatürk'ümüz diyor ki Türkiye hiçbir zaman komünist olmayacaktır. PKK'nın istediği gibi veya bazı kimselerin istediği gibi komünist olmayacaktır. Çünkü Türk hükümetinin ilk amacı halka özgürlük ve mutluluk vermek. Askerlerimiz olduğu kadar sivil halka da iyi bakmaktır. Allah'ın izniyle Mehdiyet dönemindeyiz. Bu kudurmuş hareketin karşısında inşallah Mehdiyet var.
Evet, Atatürk zaten Türk İslam Birliği'ni savunuyordu. Türkiye Cumhuriyeti'nin birleşmesini öngörüyordu. İşte evet. Pakistan olsun, Suriye olsun bunların Türkiye ile birleşmesini zaten istiyordu. Bu zaten onun şeyinde de vasiyetinde de var. Açılmamış olan 50 sene sonra ölümden 50 sene sonra açılsın dediği vasiyetinde de çok açıkça zaten yazıyor ama gerektiği zaman gerektiği yerde tabii ki açılacak. Mecburen açılacak artık. Saklanıyordu. Kenan Evren onu açtı zaten. Baktı Türk milleti buna hazır değil deyip kapadı. Ama Türk İslam Birliği'ni zaten Atatürk de anlatıyor nasıl olması gerektiğini. Ve yaşadığımız bu günleri zaten tarif ediyor. İnşallah.
Adım adım geliyor. Çok yakın inşallah.
İnşallah.
Aslında bunlar da onun alametleri. Yani deccaliyetin en şiddetli olduğu bir dönem diyor Peygamber Efendimiz. Hazreti Adem'den bu yana en şiddetli olduğu dönem Mehdiyet döneminin özelliği inşallah.
İnşallah.
Hatta insanlık tarihinde hiç olmadığı kadar şiddetli. Biraz şampiyon kuşlardan bahsedelim mi? Onunla ilgili bir filmimiz var. Buraya geçersek... Kuşların bazıları o kadar süratli ki onu gösteren bir filmimiz var şimdi.
Bu
kuşlar dünyasında uçmaktan daha farklı yetenekleri olan türler de vardır. Örneğin deve kuşu ve roadrunner yani yol koşucusu isimli bu kuş, olimpiyat rekoru kırmış bir atletten daha hızlı koşabilir. Eğer insan, deve kuşu ve roadrunner arasında 100 metre koşu yarışması yapılacak olsa, bu yarışı kaybeden şüphesiz insan olacaktır. Bir olimpiyat şampiyonu saatte 39 kilometre hızla koşabilirken, deve kuşu saatte 60 kilometreye varan bir hıza ulaşabilir. Uzun bacaklarıyla bir adımda 3 metre mesafe kat eder. Bu kuşlar, canlılar dünyasının en hızlı atletlerinden biridir. Penguenler de bir kuş cinsi olarak kabul edilir. Ancak kısa kanatları havada değil, suyun içinde ilerlemelerini sağlar. Karada oldukça hantal görünen bu sevimli canlılar, suyun içine girdiklerinde adeta uçmaya başlarlar. Eğer penguenlerle insanlar arasında bir yüzme yarışması yapılsaydı, kaybedenler yine insanlar olurdu. Çünkü penguenler bir olimpiyat şampiyonundan 3 kat daha hızlı yüzerler. Üstelik bunu yaparken çok az enerji harcarlar. Bunun sebebi vücut tasarımlarının suda hızlı yüzmelerini sağlayacak şekilde yaratılmış olmasıdır. Suyun içinde adeta bir sürat motoru gibi hareket eden penguenler, karada yaşayan canlılar içinde gerçek yüzme şampiyonlarıdırlar.
Evet. Maşallah deve kuşu 69 kilometre koşuyor. Yani bir atlet maşallah. Özel eğitimle yıllarca eğitim görerek 39 kilometre koşabiliyor en fazla. Deve kuşu 69 kilometre hızla koşabiliyor saatte.
Evet. Maşallah Allah ihtiyaçları doğrultusunda onları en güzel sistemlerle donatmış. Onların kendi başlarına geliştirdikleri nesilden nesile aktararak kalıtsal yollarını işe geliştirerek evrimcilerin iddiasında iddia ettikleri gibi geliştirdikleri sistemler değil bunların hiçbiri. Allah bu halleriyle bir anda yaratıyor. Zaten biz DNA'larına baktığımızda zaten DNA'nın hep sabit kaldığını, nesilden nesile değişmediğini, özelliklerin bir nesilden diğer nesile artırılmasının mümkün olmadığını, biz bunu DNA genetiği kanunları neticesinde çerçevesinde biliyoruz. Bunların böyle bir şey gelişimin, dönüşümün, yeni organların ortaya çıkmasının böyle bir şeylerin, bu böyle iddiaların mümkün olmadığını biliyoruz genetik kanunları sayesinde.
Yani fosil var ortada, 350 milyon tane fosil. Evet. Hocamızın yaratılış atlası.
Ancak bu şekliyle varsa var ya da yok. Evet. İlk anda yaratıldığı haliyle, Allah bu özellikleriyle yaratıyor bu canlıların hepsini tek tek ayrı ayrı ya da yaratmıyor.
Evet, onun delili var. Allah delilini de yaratmış. Yani fosiller yaratmış Allah. Milyonlarca evet. Fosil yaratmış. Hiç değişmediğini, evrim olmadığını gösteriyor. Bir de davranışları var canlıların. Bu da çok muhteşem. Mesela bir erkek kuşun gösterisini görelim şimdi hep birlikte. Dişisini etkilemek için bakın neler yapıyor. The more extravagant a male is, the more likely he'll. Ne kadar dikkat çekici olursa dişi o kadar çabuk fark eder. Şimdi bakın neler yapıyor.
Çıkardığı ses de orijinal. Hepsi kendine has özel bir ses çıkarıyor bütün erkekler.
Etkilemek için bak. Çok Çok hayret verici.
Sanat var burada, estetik evet. var. Güzellik var burada.
Maşallah.
Tesadüf var mı burada ya da ya o kuş kendi kendine kanatlarını ben gidip hani ormandan çamur alıp kendi kanatlarını boyamıyor. Zaten bu renklerle yaratılıyor bir anda var. İlk yaratıldığı anda zaten bu sistemlerle var. Maşallah.
Üstün bir sanat görüyoruz burada evet. inşallah. Muhteşem bir genetik bilgiyle mesela tavus kuşu değil mi? O da aynı şekilde böyle açtığı evet. zaman muhteşem bir sanat ortaya çıkıyor. Onun için Darwin zaten düşünmek beni hasta ediyor diyor. Hı hı. Yani hasta ediyor anlamında şunu söylüyor. Yani evrimi ortadan kaldırıyor bunu. Yani Allah'ın yarattığı çok açık diye.
Kuş orada dans ediyor. Dans etmeyi nereden bilirsin sen? Yani estetik güzel bir şey sonuçta. Ki onu da etkilemek üzere, karşı cinsi etkilemek üzere bunu yapıyor. Maşallah. Onu da geçtik. İşte mesela sesler çıkarıyor. Mesela çeşitli şekilde şakıyan, şarkılar söyleyen kuşlar var. Bir hayvan neden şarkı söylesin? Güzellik olduğu için, estetik olduğu için. Demek ki o da zevk alıyor ki Allah bir ayet-i kerimede kuşların Allah'a tesbih ettiğini bize söylüyor. İnşallah o halleriyle Allah'a tesbih ediyorlar.
Maşallah. İnşallah. Şimdi bunun bir de görünen şekilde çok üstün bir sanat ve yaratılış delilleri görüyoruz biz. Moleküler düzeye indiğimizde çok ihtişamlı bir yaratılış olduğunu görüyoruz. Mesela şimdi bakın proteinin oluşum safhasındaki aşamalardan bir tanesi kopyası çıkartılıyor bir genin.
Evet.
Ama genin özelliği genin içinde düz bir protein kodu yok. Protein kodları ayrı ayrı yerleştirilmiştir. Arasında protein kodlamayan bölgeler vardır. Bunlara evet. intron deniyor. Protein kodlayan bölgeleri ekson deniyor. İntronların da görevi olduğu yeni anlaşılmaya başlandı. Onlar da proteinlerin hangi kombinasyonlarla, ekson kombinasyonlarıyla üretileceğini kontrolünü sağlıyorlar. Ve bir genin aktivasyonuyla ilgili de kontrolleri var. Mesela bir hastalık biliniyor, şizofreni hastalığı. Böyle 7 numaralı intronda meydana gelen tek bir değişiklik, harf değişikliğiyle ağır bir hastalık meydana geliyor. Demek ki öyle çok önemli fonksiyonları var. Bu anlaşılmaya başlandı ama tam görevlerinin ne olduğu kesin olarak bilinmiyor. Şimdi bak kopyası çıkartıldığında DNA'nın bu bir kırpılma yöntemi denen bir yöntemle buna mRNA kopyası genin splicing, kırpılma denen bir yöntemle nasıl sadece protein kodlayan bölge bırakılacak onu görelim şimdi. Bunu yapan bakın spliceosome denen proteinlerden oluşan bir yapı var. Bu da DNA'da kodlanmış olarak var. Yani proteinin olması için bu da gerekiyor. Spliceosome gerekiyor. Protein olması için aynı anda DNA olması gerekiyor. Aynı anda proteini yapacak bütün proteinlerin var olması gerekiyor. Ama önceden var olması gerekiyor ki protein olabilsin. İşte bu hocamızın dediği en kuvvetli delil. Bir proteinin oluşmasının imkansızlığını kanıtlıyor. Şimdi devam edelim.
Here we see an RNA molecule with a single intron.
Bakın bu bir genin kopyası. Arada intron denen bölgeler var. Protein kodlamayan bölgeler. Turuncu bölgelerde bakın burada gördüğünüz ekson 1 denen protein kodlayan bölge. Şimdi protein oluşması için tabii ki ortadaki maviyle gösterilen intron denen yani protein kodlamayan bölgenin çıkartılması gerekiyor doğal olarak. Nasıl çıkartıldığını göreceğiz kopyasından. Özel bir işaret konmuş bakın. GU harflerinden oluşan bir işaret RNA'nın üzerinde. Yine bir işaret daha var. A. Ve pirimidinden zengin bir bölge görüyoruz. Bunlar özel işaret bölgeleri. Ve AG denen bölge. Ekson 2 de protein kodlayan diğer bölge. Dikkat ederseniz protein kodlayan iki bölgenin arasında protein kodlamayan bir bölge vardı. Özel işaretler yerleştirilmiş olan. Şimdi bakın nasıl bunu makas gibi keserek çıkartacaklar. Bunların hepsinin kapkaranlık bir ortamda suyun içinde hareket eden proteinler yani cansız atomlardan oluşan proteinler olduğunu unutmayalım. Bakın birinci adımı görüyoruz. Spliceosomun bir bölümü özel işaretli bölgeye yerleşti. Bakın özel bir şekilde RNA'yı katlıyor. Yerleşir yerleşmez özel bir biçimde katladı. Ve kalan bölümleri gelip yerleşiyor spliceosomun. Ama bunların hepsi bu sırayla olmak zorunda. Yani biri olmadan diğeri olamıyor. Bir parçanın eksikliğinde bütün sistem iptal oluyor. Protein üretilemeyeceği için de hayat olmuyor. Hiçbir canlıda hayat olmuyor. Bütün canlılardaki sistem bu şekilde. Yani farklılıklar var tabii. ökaryotla prokaryot hücreleri arasında, tek hücreli canlılar arasında, ama genelde bu aşamalardan birinin eksikliği bütün hayatı durduruyor canlılardaki. Ve biçimsel bir değişiklik meydana geliyor bu bağlanmanın sonucunda. Allah'ın sanatının tecellisini görüyoruz. Yani bunlar Allah'ın sonsuz sanatının tecellisi inşallah. Enerji gerekiyor. Enerji gibi molekülleri enerji getiriyor. Bakın kesip o özel işaretli A olan bölgeye tutturuyor GU denen bölgeyi. Ama tam atomik bir hassasiyetle iki atomun arasından tam olması gereken yerden keserek yapıyor bunu. Bir atom şaşırsa protein olmayacak. Bir atom şaşırmıyor kapkaranlık ortamda. Evet. Yine atomlardan oluşan protein molekülü iki atomun tam olması gereken yerinden keserek diğer bölgeyle birleştirdi işaretle. Ve diğer kısımda kesilerek yine atomik hassasiyetle iki tane ekson birbiriyle birleştirilerek ayrılıyor. Ve böylece bundan da bir protein çıkıyor. Ve bu şu şekilde mesela genlerin yapısı o kadar kompleks ki bu onu gösteriyor zaten. Genlerin içinde eksonlar var ayrı ayrı. Bu eksonların arasında intronlar var. Şimdi intronun iki eksonun arasından nasıl çıkartıldığını gördük. Ama bir gende birden fazla ekson oluyor. Ve o eksonların aradaki intronlar çıkartılarak değişik kombinasyonları yapılıyor. Mesela birinci ile ikinci, birinci ile üçüncü gibi her birinden ayrı bir protein üretiliyor. Dolayısıyla tek bir gende bu kırpılma sistemiyle birden çok daha fazla protein üretilebiliyor. Yani insanda yaklaşık 25 bin tane gen var ama protein sayısı en az 100 bin hatta daha fazla olduğu tahmin ediliyor.
O senin gösterdiğin, yaptığın açıklamanın çok daha özet bir halini göstereyim izin verirsen. Şimdi o bahsettiğin gibi bakın burada DNA bilgisinin affedersiniz. Şöyle baştan göstereyim. Şimdi bütün DNA'nın içinde ilgili bölgenin çıkarılması gerekiyor. İlgili harf dizisi, şifre bölgesi, mesajcı RNA haliyle çekirdekten dışarıya doğru aktarılıyor.
Ama bu bakın evet. 1 milyon sayfa arasında tek bir satır bilgi.
Evet. Şimdi burada az önce senin anlattığın intronlar çıkarılıyor. İntron kesilip atılıyor. Gerekmeyen bölge. Yine bir intron bölgesi daha var. Onu da tanıyor dediğin senin gösterdiğin proteinler ve onu atıyorlar. Yalnızca gerekli bölgeler birleştiriliyor eksonlar halinde. Eksonlar kalıyor geriye ve eksonlar tarif ediyor proteinin ne olduğunu.
Ya nereden biliyor kardeşim bunu? Nasıl yapıyor bunu?
O harflerin lazım olmadığını, gerekmediğini, hatta zararlı olacağını, proteinin kodlanmasında, proteinin inşa edilmesinde istenmeyen bölgeler olduğunu bilen bir akıl var burada. Ve onu proteinleri Allah vesile kılarak, proteinleri hareket ettirerek, proteinler kendi başına hareket edemezler. Bunu bildiklerini de kimse iddia edemez. Gözleri olmayan, kulakları olmayan, profesör olmayan proteinler bunlar. Yine atomlar, yine moleküller. Ama gidip hangi kodun gerekmediğini bilen bir şekilde, bilir bir şekilde hareket ediyorlar. Tabii ki onlar bilmiyorlar. Allah'ın sonsuz bilgisiyle nasıl yarattığına şahit oluyoruz burada. Maşallah.
Yani o intron denen bölge de çok acayip. Orada da özel şifreler var. Daha yani onu bilim adamları henüz tam ortaya koyamadılar. Yani o proteinin nasıl olması gerektiğini, ne kadar üretilmesi gerektiğinin şifreleri var o intron denen bölgeler içerisinde. Ondan dolayı hangi eksonla hangi eksonun kombinasyon yapacağı mesela tespit edilebiliyor. Veya bir proteinin genin aktivasyonunun ne kadar olacağı tespit ediliyor. Hı hı. Ve protein oluşma aşamasında da işi bittiği için çıkartılıyor o bölge. Evet. Ya burada işte hep bakın bize bilim, bilimsel deliller Allah'ın sonsuz aklının ve sanatını kanıtlıyor inşallah. Evet. Bunlar yani bu proteinlerin böyle hareket etmeleri, her birinin ne yaptığını bilmesi. Ya kalkıyor gidiyor, havada uçarak gidiyor. Yani havada değil de suyun içinde değil mi? Hareket ediyor gidiyor. RNA'nın üzerinde orada bekliyor zaten. Onun da bir üretilme dönemi var. Üretiliyor. Orada bekliyor. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru yere gidiyor. İki atomun arasına giriyor. Orayı kesiyor. Şak diye kesiyor. Mesela bağlanma şeklini gördük. Sırayla proteinler önce biri bağlanıyor sonra diğer kısımlar geldi. Değil mi? Ondan sonra biçimsel bir değişiklik oldu. Tuttular, katladılar. Katlayıp karşıda olması gereken yere getirip oradan kesiyor. Yani bu...
Bunlar bilindiği kadarıyla olan detaylar. Daha da başka detaylar vardır. Daha henüz anlaşılmadığı için bilmiyoruzdur.
Evet.
Keşfedilmediği için bilmiyoruzdur.
Peki evrimcilere sorunca, ya bırakın bu sistemlerde bir tane protein nasıl oluyor diye bize anlat bakalım deyince, bakalım ne diyorlar?
O tek hücrenin değil, tek proteinin oluşması için milyonlarca yıl var. Zaten biliyorsunuz bir tek proteinin oluşmasının ne kadar düşük bir ihtimali.
Ya proteinin oluşması için milyonlarca yıl lazım diyor.
Ama milyonlarca deyince çok fazla olmuş oluyor sanki. Ne kadar da olsa, ne kadar da isterse milyarlarca sene geçsin yine oluşmaz ki. Teknik yani, olarak mümkün değil. Çünkü...
Demek ki hiç moleküler biyoloji, genetik bunların hiçbirini bilmiyor. Mesela bu biraz önce gösterdiğimiz mesajcı RNA splicing, kırpılma işleminin ne olduğunu bilmiyor. Evet. Ribozomun ne olduğunu bilmiyor. DNA'nın ne olduğunu bilmiyor.
Proteinin biraz... sentezi için... Yine proteinlerin varlığının şart olduğunu bilmiyor.
Tabii bütün bu sistemler gösterdiğimiz biz bir tek aşamasını gösterdik. Bunun gibi yüzlerce proteinden oluşan çok önemli aşamalar var. Bir kere DNA'da proteinin kodunun hazır olması gerekiyor. Evet. Eğer olmazsa olmuyor. Çünkü protein işlev görebilecek bir dizilimde olması gerekiyor amino asitlerin.
O kodun neresinin işe yarar bölge olduğunu, neresinin hangi proteini kodladığını bilen ayrıca proteinlerin varlığı gerekiyor. Evet. Gidip o ilgili bölgeyi yalnızca alıp kopyalayıp getiren tabii,
protein bir de yani
var.
Protein denen molekül, sen bir tane amino asitleri al diz, peptit bağlarıyla birbirine bağla. Bunu dışarıdan insanın vücuduna at. Hiçbir işe yarar mı? Hiçbir işe yaramaz. Neden? Çünkü proteinler belli sistemlerin içinde var oldukları zaman bir işlevleri var ve işlevsel olarak o şekilde yaratılmışlar. Mesela insülin hormonu yapan alıcılarının olması... Şekerin varlığı ve şekerin hücresine girişini kolaylaştıran proteinin var olması. Ya da herhangi bir enzim oluyor. Mesela Krebs siklusu denen bir siklus var böyle. Biyokimyasal bir reaksiyonlar bütünü. Onun içindeki enzimlerden biri oluyor protein molekülü. Onu çıkardığınız zaman hepsinin işlevi kayboluyor. Ama siz o Krebs siklusunun içerisine dışarıdan kendi kafanıza göre bir protein hayal edip yapıp o siklusun içerisine yerleştiremiyorsunuz. Hiçbir işe yaramıyor. Onu alıp adamın ver ağzından midesinde şey oluyor, hemen sindiriliyor, parçalanıyor. Amino asitler ayrılıyor. O amino asitler emilip bağırsaklardan vücudun ihtiyacı olan proteinler DNA'daki kod doğrultusunda bir araya getirilerek üretiliyor. Yani işlevsel proteini insan yapamıyor. En baştan beri var o. Tırnağımızın proteini mesela, gözümüzün merceğinin proteini Allah tarafından yaratılmış, DNA kodlanmış olarak var. Ve bütün bu aşamalar gerekiyor. Proteinlerin üretimi için proteinler gerekiyor. Ve DNA gerekiyor. DNA olmadan protein olmuyor. Ama protein olmadan da DNA olamıyor.
Bir de çünkü 3 tane protein, bir tane proteini sentezliyor. Öyle de değil. 85 farklı proteinin var olması gerekiyor ki tek bir protein sentezlenebilsin. Nasıl olacak? Bir defa DNA olacak. DNA'da hangi ilgili bölgenin o proteini kodlandığının bilinmesi gerekiyor. Bu proteinler onu biliyor. İlgili bölgenin kopyasını çıkarıyorlar. Kopya çıkarılması için proteinlere ihtiyaç vardı burada. Ve bunlar var orada. Uygun şekilde hareket ediyorlar mükemmel bir şekilde. Gözleri olmadığı halde gidip ilgili sayfayı çıkarıp onun kopyasını çıkarıyorlar. Fotokopisini çekiyorlar, sitoplazmaya gönderiyorlar. Mesajcı RNA şeklinde. Sonra mesajcı RNA geliyor. Ribozom zaten kendisi protein. Bir protein yanı. İki ana büyük yapıdan oluşan dev bir protein yapısı. Bu kendi içinde yine başka proteinlerin de yardımıyla gelip o kopyanın ne anlama geldiğini şey yapıp, deşifre edip, çünkü kendisine gelen bir kod. O kodun ne anlama geldiğini deşifre edip, şifrenin ne olduğunu deşifre edip, uygun amino asit zincirini meydana getiriyor. Daha sonra amino asit zincirinin meydana gelmesi tek başına yeterli değil. Onun da üç boyutlu bir şekilde yine şaperon denen başka proteinlerin yardımıyla, görevli olan proteinlerin yardımıyla, üç boyutlu hale getirilip, o zincirin protein, işte budur, son haline getirmeleri gerekiyor. Protein sentezi bu şekilde mümkün. Yoksa milyonlarca Ceren Hoca'nın söylediği gibi isterse milyarlarca sene geçsin yine de protein tek başına tesadüfen meydana gelmez. O üç boyutlu haline ulaşamaz. Amino asit zinciri, peptit bağları olmadan yine meydana gelemez. Bunun için yine proteinlerin varlığına ihtiyaç var. Şaperonlar olmadan yine protein zincirinin, amino asit zincirinin protein haline gelmesi mümkün değil. Proteinler olmadıkça, hücre olmadıkça, tam eksiksiz, kusursuz bir haliyle hücre olmadıkça protein sentezi gerçekleşemez.
Yani özetle Celal Şengör hiçbir şey bilmiyor.
Bilmiyor.
Bilmiyor. Sadece meydanı boş bulunca karşısında bakıyor. Ya bunlar diyor bakıyor herhalde. Bir şey bilmiyor, fazla bir şey bilmiyorlar diyor. Ben diyor konuşayım bakalım diyor. Ya tutarsa. Evet. Gelip bizim karşımızda konuşsana. Bak Habertürk'e bağlanıyor. Bizim olduğumuz programda. Yiğit Bulut'tan söz almış. Aman demiş. Kesinlikle hiç cevap verdirtmeyeceksin. Ben Celal diyorum, Yiğit Bulut aman diyor, lütfen Oktar Bey diyor, aman diyor, hiçbir şey söylemeyin diyor. Allah Allah. Hani bırak karşımıza çıkmayı, bir şey söylemeyeceksin diye, yoksa kesinlikle bağlamam diye söz almış. Şeyi çağırmışlar o programda, Ali Demirsoy'u gel diye. Ali Demirsoy programa gelmemiş. Ben demiş şimdi dağın tepesindeyim, oradan inanmam programa gelemem. Ya bırakın bu işleri. Hepsi araziye evet. Geçtiler. Hocamız geldiğinde... Kapıyı kilitleyip masanın altına kaçtı evrimciler. Yanında Habertürk'te aynı stüdyodaydı ya. Ya gelin diyoruz aynı stüdyoda, ayrı ayrı stüdyolarda olmayın. Bir gelin karşımıza çıkın bakalım. Böyle hocamız geldi, kapıları kilitlemişler yani. Böyle masanın altında saklanıyorlar.
Evet.
Yani o zaman kardeşim sen yani neyse.
Madem savunamıyorsun kendini yani. Çünkü elinde zaten bilgi olmadığına göre.
Ya milyonlarca yılda olur mu? Milyonlarca yılda var olan protein hayatta kalmıyor. Proteinlerin ömrü o kadar kısadır ki. Yani var bırakın proteinin tesadüfen olamamasını. Olan protein canlının içerisinde, canlı hücrenin içerisinde sürekli proteinler yapılır yıkılır, yapılır yıkılır.
Herkes bir ömrü var.
Biraz genetik bilgisi olan...
Yumurtayı bıraktığın zaman bu nasıl bozuluyorsa proteini bırakınca dışarıda bozuluyor.
Demek ki Celal Şengör hiç yumurtayı dışarıda görmemiş, bozuldu. Ya hayret ya bu kadar bilgisiz olmaları. Hakikaten hiçbir şey bilmiyorlar ya. Hayret verici. Ya insanın biraz hani böyle 1940'lı yıllardan kalma bilgileri var. Evet. Böyle işte hocamız diyor böyle badem bıyık. O işte Haeckel'in ilmi emri öz çizimlerini var zanneden. Ulan Haeckel söylemiş onu 150 yıl önce. Haeckel diyor ki daha o dönem ya yaşarken söylüyor. Evet diyor sahtekarlık yaptım diyor. Çünkü herkes sahtekarlık yapıyor diyor. Böyle cevap veriyor. Hala onu
meydan zaten boş diyor. Sesinizi çıkarmayın devam edin siz diyor.
Sonra da kaçıyorlar fellik fellik. Douglas Fütüma kürsüden kaçtı. Bütün dünyanın göz önünde. Onlar seni hesaba katmamışlardı. Onlar bizi beni yalnız zannediyordu. Senin kamerayla çekim yaptığını. Ulan dedi kaçarız sonra mikrofonunu alırız biz kurtarırız zannediyorlardı.
Evet, orada kalacağını sandılar.
Orada kalacağını zannediyorlar. Kimse duymaz bunu. Zaten burada biz bizeyiz. Evrimciler var bir evet. Tek. Onlar da kimseye söylemez falan.
Mikrofonu elinden aldık mı tamam.
Ya. Onlar bir düzen kurdu diyor. Allah şeytandan Allah'a sığınırım. Allah da bir düzen kurdu diyor. Allah düzen kuranların, tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor inşallah. Bütün tuzaklarını başlarına geçirdi. Şeytan da bu deccaliyet bu darwinizm tuzağını kurmuştu. Ne oldu? Allah hocamızı gönderdi inşallah. Vesile etti. Hazreti Mehdi'nin öncüsü olarak yerle bir ettirdi böyle. Bütün dünya çapında. Hani sadece Türkiye değil. Dünya çapında. Bütün Avrupa'da, Asya'da, Antarktika'da, yeni Avustralya'daydık, Yeni Zelanda'daydık. Daha Yeni Zelanda'dan daha güneyde ülke yok. En son ucuna kadar gittik yani böyle. Hepsi hocamızın eserlerini okuyor orada. Televizyonlara çekim yaptılar. Her gün gösteriyorlar inşallah.
Maşallah.
Endonezya'sı, Malezya'sı, Japonya'sı Allah'ın izniyle. Bak Allah razı olsun hocamızdan. Değil mi?
Evet.
Demişti hocamız yani. Bu tabii üstün ahlakına karşı Allah'ın verdiği bir zafer inşallah.
Evet.
Normalde Ankara'dan geliyor. Gencecik bir insan. Evet. Tek başına. Maddi imkanı yok. Çevresi yok. Burada değil mi? Akademiye giriyor. En sol görüşü Marksist yer olduğu için özellikle orayı seçiyor. Bir kişi faaliyete başlıyor. Bütün parasını olan o azıcık var olan parasını da kitaba broşüre yatırıyor inşallah.
Haçlı.
Aradan evet. 30 sene geçiyor. İşte bütün dünya bu kitabı okuyor. Hocamızın kitaplarını okuyor. Yüz milyonlarca kişi giriyor internet sitelerine. Milyonlarca kişi giriyor Allah'ın izniyle. Milyonlarca yılda protein olmuyor. Bütün dünyada gördü milyonlarca yılda protein olmadığını. Allah böyle bir zafer verdi yani. Bu çok hakikaten çok muhteşem yani maşallah. Allah'ın verdiği bir zafer. Yerle bir etti daim bizim materyalizmi. Allah razı olsun.
Maşallah.
Şimdi kimse... Ben Oxford'a gidiyoruz. Evrimciler gelemiyor oraya. Oraya bulunduğum salona gelemiyor. Orada evet. Yanında odaları var.
Canlı odayı kilitliyorlar biliyorsunuz.
Kilit sesi işte. Geliyor. Şak şak kilitliyorlar kapıları. Orada saklanıyorlar. He?
Canlı röportaj yapmaktan kaçındılar.
Neden? Çünkü canlı yayında kendi kanallarında TV2 vardı biliyorsun şeyin. Richard Dawkins'in kendi programı.
Tabii Channel 4.
Canlı yani, yayın yapalım dedik. Hayır dediler. Canlı yayın yapmayız.
Onlar bize teklif ettiler. Ya Richard Dawkins bana geldi dedi ki karşılıklı çıkaracağız seni. Kabul eder misin? Tabii ki dedik. Ne demek? Ondan sonra Richard Dawkins'e konuştular, teklif getirdiler. Dediler ki Richard Dawkins'in teklifi şöyle. Sizin konferansınıza gelecek, dinleyecek. İşte orada bir şeyler söyleyecek. Sonra ikinizi birlikte alıp Doğa Tarihi Müzesi'ne götüreceğiz Londra. Fosillerin başında çekeceğiz. Sonra o alacak o görüntüleri beyefendi kendi montajlayacak. Kesip kırpacak böyle bir tane kelime, bir tane cümle bırakacak. Kendi televizyon programında Kanal 4'te yayınlayacak.
Evet.
Ya dedik bırakın bu işleri canlı olsun da şöyle karşılıklı oturalım. Pardon dediler. Dawkins kabul korktu. Etmiyor. Kabul etmedi, korktu. Canlıya çıkamıyor. Hocamız gazete ilanı verdi ya yani. İngiltere, değil mi? İngiltere gazetelerinde Dawkins'e gel burada seni ağırlayacağız. Otellerde, şeylerde. Habertürk Yiğit Bulut araya girdi. Hocamıza karşılıklı çıkartabilmek için. Para teklif etti Yiğit Bulut. Yani televizyon yapımcısı olarak. Yine kabul etmedi. Her yere gidiyor, buraya gelemiyor.
Evet. Şimdi tabii nasıl mesela, şimdi Türkiye'de biri var diyelim, yurt dışından birisi gazetede ilan veriyor, onu çağırıyorsa Türkiye'nin ayağa kalkması lazım. Yani bak seni çağırıyorlar, niye gitmiyorsun gitmiyorsun demeleri lazım. Değil mi? Onun kendi ülkesinde biz orada ilan verdik. Hocamız oraya ilan verdirtirdi. Ama hiç ses oluş çıkmadı. Ama çok büyük rezil oldu şu anda. Artık fikirleri de değişmişe benziyor gittikçe.
Tabii uzaylılar...
Akıllanıyor yavaş yavaş. Daha da akıllanacak inşallah. Artık uzaylılar demeye başlamışız. Şimdi artık şey demeye başladı. İşte Darwinizmin oturduğu böyle bir sosyal Darwinizmin yaşandığı bir toplumda yaşamak istemem demeye
dünya
başladı.
Dünya istemiyorum. Yani. Darwinizmin olduğu bir dünya istemiyorum evet. Ben dedi.
Evet.
Ya.
Yani gittikçe akıllanıyor tabii ki. O
bunu dedi bak çok manidar. O filmden sonra İngiltere'de olaylar başladı. Bak Darwin dedi ki Darwinizmin olduğu bir dünya istemiyorum dedi. Hocamız hep uyarıyor değil mi? İngiltere'yi de uyardı. Amerika'yı da. Çünkü İngiltere'de de eserleri muazzam okunuyor hocamızın. %25'lere inmişti Darwinizme inananların sayısı. 2008 yılında The Guardian gazetesinin yaptığı ankete göre, kendi anketleri %25'e inmişti. Ne oldu? Bak İngiltere'de değil mi o Darwinizm eğitimin sonucu? Evet. Ayaklanmalar, yağmalar. Niye bu? Çünkü okullarda Darwinizm okutuluyor bu çocuklara. Oradaki o gençlere değil mi? 15-16 yaşındaki çocuklar dükkanları yağmalıyormuş. 16-17 yaşındaki çocuklar. Niye? Lisede bunu ne öğretiyorlar? Ya sen bir hayvansın. Haşa. Güçlü ol, ayakta kal. Çatışma ilerlemenin temelidir. Yani bir kavga vardır. Bu kavgadan galip çıkarsan güçlüsün, ayakta kalırsın. Evet. Yok zayıfsan ezilirsin. Sen ayakta kalmak için zayıfları ez bakalım değil mi? Bir tek bu hayat var. Haşa bir yaratıcı yok. Sen hayatını tesadüflere borçlusun. Dediğinde adam ondan sonra dükkana girip yağmalıyor. Okula girip işte Norveç'te olduğu gibi milleti katliam öldürüyor. Yapıyor, insanları öldürüyor.
Bunlar zayıf insanlar.
Stalin oluyor, Lenin oluyor, bölücü başı oluyor. Değil mi? PKK oluyor, bunlar oluyor.
Evet. Yani işte bunların çözümü çok açık, net bir şekilde İslam'ın yaşanmasıyla ortadan kalkacak. Gerçek İslam'ın, Kur'an ahlakının yeryüzünde hakim olmasıyla ortadan kalkacak şeyler. Allah'ın varlığının delillerinin anlatılmasıyla, Allah'ın adının yüceltilmesiyle inşallah olacak. Mehdi Aleyhisselam hadis-i şerifte Allahu Ekber diyor der ve Konstantiniye fetholunur diyor. Allahu Ekber diyerek. Allah'ın adını yüceltilmesiyle.
Evet. Fetih gerçekleşiyor.
Manen. Orada bir kan dökme yok. Ne var? Fikri mücadele var. İnşallah Mehdi zamanında bir insanın burnu bile kanamayacak. İnşallah. Kan dökülmesine son verilecek. Şeytan kan dökmeyi istiyor. Mehdi anti-deccal, anti-şeytan. Anti-darwinist, anti-materyalist, anti-kan inşallah. Ve bütün savaşlara son verildiği İslam ahlakının, sevginin, kardeşliğin, gerçek sevginin ama. İnsanı insan olduğu için seven, Allah rızası için seven, Allah'ın tecellilerini gördüğü için seven bir zihniyet inşallah. Kur'an'da tarif edilen sevgi böyle bir sevgi. Allah'a karşı duyulan sevgi inşallah. Sevginin, barışın, kardeşliğin, huzurun ve güvenin tesis edildiği bir dünya inşallah. Ve bütün dünyada hakim olduğu. Çünkü gerçek, doğru olan bir şey bütün insanlar tarafından kabul edilecek. Ve insanlar İslam'a akın akın gelmeye başlayacaklar. Ayet-i Kerime'de Allah tarif ediyor inşallah böyle bir zamanı.
şeytandan Allah'a sığınırım. İnsanların İslam'a akın akın geldiklerini gördüğün zaman Rabbini hamd ile tesbih et diye Allah buyuruyor inşallah. İnşallah bu devirleri de göreceğiz hep beraber.
Evet. Yani dünya hayatı tabii çok kısa ve geçici. Allah ayette şöyle buyuruyor. Şeytandan Allah'a sığınırım. Dünya hayatı yalnızca bir oyun ve bir oyalanmadan başkası değildir. Korkup sakınmakta olanlar için ahiret yurdu gerçekten daha hayırlıdır. Yine de akıl erdirmeyecek misiniz? Bakın dünya hayatı bir oyun ve oyalanmadan başkası değildir. Şimdi dünya hayatının gerçeğiyle ilgili kısa bir filmimiz var. Onu izleyelim inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırım. Ey insanlar, hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah dünya hayatı sizi aldatmasın diye buyuruyor inşallah. Asıl varılacak olan yer ahiret yurdudur. Sonsuz ahireti yaratmış Allah ve hepsinin üstünde Allah'ın hoşnutluğu ve rızası vardır inşallah.
İnşallah.
Tabii çok büyük bir müjde olarak Mehdiyet döneminde olmamız, Hazreti Mehdi'nin yeryüzünde var olması, Hazreti İsa'nın yeryüzünde şu an var olması ve faaliyette olması bütün insanlık için çok büyük müjde. Bu deccaliyetin şiddetli olması da Hazreti Mehdi'nin ve Hazreti İsa'nın varlığının ayrı birer delili. Çünkü Peygamberimiz bunu da bildiriyor ayrı zaman alameti olarak. Deccaliyetin en şiddetli olduğu bir dönemde o zaman işte Halifetullah yani Hatemül Veli olan Hazreti Mehdi'yi gönderiyor Allah inşallah. En şiddetli deccaliyet en büyük Mehdi inşallah. Onun karşısında ve Hazreti İsa, Hazreti İsa gibi de Ulul Azm bir peygamberi vezir olarak gönderiyor. Bu Hazreti Mehdi'nin önemini ve değerini gösteren önemli bir delil aynı zamanda ve çok büyük müjde hepimiz için. İnşallah bütün alametlerin gerçekleşmesine göre İslam'ın hakimiyetinin, güzel ahlak hakimiyetinin çok yakın olduğunu da anlıyoruz inşallah. Bütün olaylardan Allah'ın dünyayı değiştirdiği çok açık bir şekilde gözüküyor artık. İnsanlar Batı ülkeleri hepsi söylemeye başladılar. Ne oluyor diye değil mi? Büyük bir değişim var dünyada. Belli bir yöne doğru gidiyor inşallah. Bütün olan alametler, bütün olan olaylar, ekonomik krizin varlığı, İslam yükselenindeki ayaklanmalar, Türkiye'deki bu olaylar, dünya çapındaki olaylar hepsi bize Hazreti Mehdi'nin zuhuratının çok yakın olduğunu gösteriyor. İnşallah 10 sene içerisinde Allah'ın izniyle Allah bilir doğrusunu. Hazreti Mehdi'yi, Hazreti İsa'yı göreceğiz inşallah. İslam'ın dünya hakimiyetini göreceğiz. Hazreti İsa ile Hazreti Mehdi'nin birlikte namaz kıldıklarını göreceğiz inşallah. Ve Hazreti İsa'nın o namazda Hazreti İsa'yı, Mehdi'yi sırtından iterek, Allah'ın izniyle sırtından iterek, Peygamberimizin hadiste belirttiği şekilde dünyanın imamlığına, yani manevi liderliğine geçirdiğine şahit olacağız Allah'ın izniyle. Çünkü Allah bir ayette şöyle buyuruyor, Peygamberimizin söylediklerinin hak olduğunun net delili olarak inşallah. Allah şöyle buyuruyor, o nefsinden, hevadan konuşmaz. Onun söylemekte oldukları, diyor Allah, vahyolunmakta olan bir vahiydir. Allah'ın vahiyle, Allah'ın ilhamıyla, Allah'ın vahiyle bildirdiği bütün bu alametlerin birer birer gerçekleştiğine şahit oluyoruz. Birlikte namaz kılmalarını ve Hazreti İsa, Mehdi'nin dünyanın manevi lideri olmasında inşallah bu şekilde şahit olacağız Allah'ın izniyle.
İnşallah. İnşallah. Şimdi Mehdi Aleyhisselam hakkında pek çok hadis var. Peygamber Efendimiz'e devamlı surette sahabe hep soruyorlar. Ahir zamanı soruyorlar zaten. Mehdi Aleyhisselam'ı soruyorlar. Çünkü Mehdi Aleyhisselam Tevrat'ta da adı geçen bir şahıs. Yine aynı şekilde bütün devirlerde, bütün peygamberlerin de müjdelediği bir şahıs. Hazreti İsa'nın duası var. Bu dönemde yaşamak için Allah kendi katına alıyor inşallah. Tekrar bu devirde duasına icabeten bu devire tekrar gönderiyor inşallah Hazreti İsa'yı. Hazreti İsa'nın ikinci gelişi de bu anlamı ihtiva ediyor Allah'ın izniyle. İnşallah pek çok hadisi var. Hep zaten sahabe Peygamber Efendimiz'e bu devri sormuş. Mehdi Aleyhisselam'ı sormuş. Mehdi Aleyhisselam'ı görmüşçesine bütün ayrıntıları da tarif etmiş zaten Peygamber Efendimiz. Yüzünün bütün ayrıntılarını, bütün cismani olarak vücudundaki bütün ayrıntıları, vücudundaki lekelere varıncaya kadar görmüşçesine Peygamber Efendimiz tarif etmiş inşallah. Ona ait hadisler varsa onlardan da bahsedebiliriz Mehdi Aleyhisselam'ın fiziksel görünümü hakkında.
Var. Fakat önümde açık olan şu anda onu okuyayım istersen. Hazreti Mehdi'nin talebeleriyle ilgili bazı hadisler var. Mesela birinde Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Onlar ileri görüşlüdürler. Takvalı ve alçak gönüllüdürler. Dünya malına ilgi göstermezler. İman ve irfan sahibidirler. Geceleri abid, gündüzleri arslandırlar. Merhamet, şefkat, onur ve cehd gayret ehlidirler. Çelik yürekli ve güçlü bir imana sahiptirler. Yorulmak bilmez, güçlüdürler. O kadar dayanıklıdırlar ki dağlara gönderilseler delik deşik eder yerinden sökerler. Hakka inanan, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a itaat edip teslim olan, şehadet aşığı, Allah'a ulaşmak için can atan, tehlikelerin ve zorlukların eşiğinde yetişmiş fedakarlar. Cehd, gayret ve şehadet aşığıdırlar. Sabır onların özelliğidir. Tevekkül onların yol azığıdır. Çelik yürekli, demir iradeli, gece namazlarını kılan, kanaatkar, her biri 40 yiğit gücünde mert insanlardır diye buyuruyor. İnşallah onlardan olmayı nasip etsin Allah.
İnşallah.
Hazreti Mehdi'nin fiziksel özellikleri de çok net olarak anlatılmış. Saçlarının siyahlığı, alnının geniş olması, alnında bir iz olması, kavislerin kaşlarının kavisli olması, yüzünün geniş olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Kaş çatma çizgisinin tek çizgi olduğunu, bakın bende iki tane var mesela, tek olduğunu bildiriyor. Ki nadirdir tek kaş çatma çizgisi.
Çok nadir.
Aynul Hadra yeşil gözlü olduğunu bildiriyor ve hafif çekik gözlü olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Hafif çekik gözlü. Küçük ve düzgün bir burnu vardır diyor. Çok hafif bir çıkıntı vardır diyor. Yani dikkatli bakınca görülen bir çıkıntı ama düzgün ve ufak küçük burunlu. Geniş yüzü var. Yanağında diyor incimsi yıldız gibi, yani deri renginde açık renkli bir ben olduğunu bildiriyor.
Evet.
Sakalını tarif ediyor. Saçı ve sakalının siyah olduğunu, sakalının kenarlarda kevseç, yani ince, bakın evet, böyle ince evet, geliyor. Ve meczum, düzeltilmiş olduğunu bildiriyor. Parlak evet, ön dişleri vardır diyor inşallah.
İnşallah.
Geniş omuzludur diyor mübarek. Geniş karınlıdır diyor. Geniş uylukları vardır diyor. Konuşurken diyor ağırlıklı olarak sağ elini kullanır diyor zorlandığı evet, zamanlarda. Adımlarını diyor dışarı atarak yürür diyor. Uydukların arası evet, geniştir diyor. Bacağında bir iz olduğunu bildiriyor. Koyu renkli bir iz olduğunu. Göğsünde yine koyu renkli, cilt renginden koyu renkli bir iz olduğunu. Sırtında diyor iki kürek kemiğinin arasında kalp hizasına gelen, kalp hizasında güvercin yumurtası gibi bu büyüklükte bir ben olduğunu bildiriyor. Aynen Peygamber Efendimiz'de evet, olduğu gibi, Abdülkadir Geylani Hazretleri'nde olduğu gibi inşallah. Ve yaprak şeklinde ikinci bir benden, benim varlığından evet, bahsediyor. Orta boyludur diyor. cildinin parlaklığını ve pembe beyazı çalan arabi renktedir diyor. Ama pembe beyaz ama güneş yanığı olduğunu anlıyoruz inşallah ve parlak bir cildinin olduğunu anlıyoruz inşallah.
İlginç olan Cübbeli Ahmet de bütün bu ayrıntıları aynı şekilde anlatıyor. Yani burada Ehl-i Sünnet'te tamamen ittifak var. Yani bu hadisler, sahih hadisler, Cübbeli Ahmet'in de hatta o şekilde bir videosu vardı. Bilmiyorum vaktimiz kaldı mı? Aynı, senin anlattığının tıpatıp aynı kelimeleriyle aynı şekilde tarif ediyor Mehdi.
Tabii hadisler zaten çok bilinen hadisler.
Evet.
Ve çok net olarak tarif edilmiş inşallah. Ki daha detay var. Mesela soyunun peygamberimizin soyundan olacağını bildiriyor. Yani Seyit ama Arap değil. Türklerin içinden çıkacağını işaret var. Çünkü faaliyet yeri olarak İstanbul diyor. Ve Independenta'nın patladığı, gecenin gündüz gibi aydınlandığı bir alamet o gün geliş çıkış vaktidir diyor. Geliş vaktidir diyor o gün için. Yani Independenta'nın patladığı gün veya o günlerde İstanbul'a geldiğini anlıyoruz. İstanbul'da faaliyet yapacağını bildiriyor. Çünkü Medine'yi diyor, Medine şehir anlamına geliyor, manen fethedecektir diyor. Hangi Medine ya Resulallah dediklerinde Konstantiniye diyor. Nitekim İstanbul'u işaret eden en az 10 tane hadis var, ayrı hadis var. Ayrıca Horasan o dönemde Türklerin bulunduğu bölge ve Türklerin içinden çıkacağını işaret var. Ama başka bir şehirde doğacağını anlıyoruz hadislerden. Fakat doğum gizli olacaktır diyor. Yani evde doğacağını anlıyoruz. Hastanede değil, evde doğum. Kardeşlerin sayısı çok azdır diyor. En az nedir? Bir kardeş. Bir kardeşin olacağını anlıyoruz inşallah. Hazreti Peygamber'in soyundan geleceğini ve faaliyetleri de tarif edilmiş inşallah. Yani manen İstanbul'un ve Roma'nın fethinden bahsediyor. Yani dünyanın, İslam'ın dünyaya hakim olmasından bahsediyor. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de bu dönemin taunu, vebası olarak da özellikle Darwinizm ve materyalizmin tam olarak susturacağını bildiriyor. 40 yıllık bir çalışmayla inşallah.
İnşallah.
Hatta ölümünden bahsedilmiş, vefatından, taşıtının içinde hastalanmadan olan bir ölüm şekliyle inşallah ruhun alacağını ve uzun ömürlü olacağını anlıyoruz inşallah. Allah'ın izniyle çok güzel bir dönem. Hazreti Mehdi bütün bu fiziksel özellikleriyle, Darwinizmi, materyalizmi yerle bir etmesiyle ve Hazreti İsa ile birlikte namaz kıldığında Hazreti İsa'nın imamlığa yani manevi liderliğe geçirdiği kişi olmasıyla birlikte hepsiyle göreceğiz inşallah.
Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Yaşayarak göreceğiz.
İnşallah. Beraber. Programımızın sonuna geldik inşallah. Saat 23'te hocamız Sayın Adnan Oktar canlı yayında olacak. O zamana kadar herkese hayırlı günler diliyoruz inşallah.
Hayırlı günler.